İyi akşamlar sevgili seyircilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinize katılabilirsiniz. Konuklarım Sayın Oktar Babuna, Sayın Erkan Seyhan ve Sayın Cihat Gündoğdu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
Merhaba. Oktar Bey, size bir soruyla başlamak istiyorum ben.
Tabii.
34 milyon yıldır yaban arılarının evrim geçirmediğiyle ilgili bir haber çıkmış. Bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum.
Tamam. Ben haberi de göstereyim hatta burada.
Tabii.
34 milyon yılda hiç evrim geçirmediği haberi. Bilim adamlarının son yaptığı araştırmada yaban arılarının 34 milyon yıldır hiç evrim geçirmediği ortaya çıktı. Tabii ki yani milyonlarca tür var, hiçbir evrim geçirmediği için çok normal. Bütün zaten bulgular milyonlarca tür bunu gösteriyor. Evet. Yani biz günaydın diyoruz kendilerine. Hocamız zaten bütün dünyaya bunu kanıtladı. Yani 300 milyon fosil olduğu hakikaten saklanıyordu, bilinmiyordu, saklanıyordu. 300 milyon tane fosil var bugün. Milyonlarca türün hiçbir şekilde evrim geçirmediğini net olarak kanıtlıyor. Yani elimizdeki fosiller o kadar eski ki 3,5 milyar yıllık, 3,87 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Yüz milyonlarca yıllık canlı fosilleri var. Kambriyen döneminden kalma 500 milyon yıllık fosiller var. Hepsi hiçbir türün çıktığı andan itibaren mükemmel olarak çıktığını, değil mi? Mükemmel şekilde yaratıldığını daha doğrusu ve hiçbir şekilde yüz milyonlarca yıl, milyonlarca yıl değişmediğini kanıtlıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla tamam. Doğru bir şey söylemişler.
Evet.
Artık yavaş yavaş biraz akılları başlarına gelmeye başladı.
Aslında sevindirici de bir şey. Evet. Bunları artık açık açık söylüyor olmaları. Evet. Çünkü Oktar Hocam'ın dediği gibi bu zaten bir türe ait, 10 türe, 100 türe, 1000 türe ait bir bilgi değil. Yani şu anda yeryüzünde yaşayan bütün canlılar ilk ne zaman yaratıldılarsa o günden bugüne kadar zaten hiçbiri değişmemiş.
Aynı mükemmellikle.
Aynı mükemmellikle ve aynı şekilde duruyorlar. Bunun gibi işte karınca fosili de var. Arılardan var, kelebek fosilleri var. Yani bakteriden tutun memeli canlılara kadar hepsinin hiç değişmediğine ait zaten milyonlarca yıllık fosil var. Ve bunlardan yüz binlerce, milyonlarca var.
Tabii.
Mesela amberlerin içinde saklı olan fosiller var. Hocamız hep bahsediyor programlarda. Bunlar amberin içindeki fosiller bütünüyle kalıyorlar. O şekilde muhafaza edildikleri için bütün detaylarıyla inceleme imkanına sahip oluyoruz. Ve hiçbirinde en ufak bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ama hakikaten günaydın diyoruz ama bir yandan da çok da sevindirici bir şey. Çünkü eskiden birçok insan bu gerçeği ya bilmiyordu ya da bilse bile
kabul etmek istemiyordu.
Gizliyorlardı. Yani bu çok korkunç bir şey. Yani açık bir gerçek biline gizlenir mi insanlarda? Şimdi artık yavaş yavaş baktılar ki yani bunun aksini iddia etmek olacak gibi değil. Söylemeye başladılar. Tabii çok güzel bir şey.
Şimdi mesela bu yalnızca arılara mahsus bir şey değil. Yani az önce bahsettiği gibi bütün türler böyle. Türler bir anda ortaya çıkıyorlar. Tam eksiksiz, kusursuz, tam mükemmel yapılarıyla bir anda ortaya çıkıyorlar. Bakın ilkel halleriyle ortaya çıkmıyorlar. İlkelde bir zaten türü asla nitelendirilemiyor bu ilkeldir diye. Çünkü zaten ilk hangi canlı olursa olsun bakıyoruz, inceliyoruz. Solunum sistemi var, dolaşım sistemi var. İşte bütün hücrelerine ait bütün yapılar tamamen eksiksiz, kusursuz olarak çalışıyorlar. O zaman ne deniyor? İlkel diye nitelendirilemiyor tabii ki. Ve bu bütün türler için böyle. Yani tarih boyunca canlı türler bir anda ortaya çıkıyor ve yaşadıkları süre boyunca da tarih sahnesinde yani türleri yok oluncaya kadar, belki yok oluyorlar, belki devam ediyorlar günümüze kadar, hiçbir şey değişikliğe uğramıyorlar. Bakın bunu en ünlü evrimci paleontolog Niels Eldridge bile Columbia Üniversitesi'nden ünlü bir paleontolog, bilim adamıdır. Kendi kitabında şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki ayrı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri, Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Darwin ise gelecek nesillerin bu boşlukları dolduracak yeni fosil bulguları elde edecekleri kehanetinde bulunmuştur. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca, 1982'de yazmış bu ifadeyi, 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Böyle bir sorun yok. Bir özür de yok bu konuda. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir Darwin'in kehanetinin. Türlerin şaşırtıcı bir biçimde sabit oldukları, bakın sabit, değişmiyorlar. Ve uzun zaman dilimleri boyunca hep statik, yine değişmeden, statik kaldıkları yönündeki gözlem, Kral Çıplak hikayesindeki tüm özellikleri barındırmaktadır. Yani bir gerçek var, herkes ama onu ifade etmekten korkuyor herkes. Herkes bunu görmüş ama görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir. Darwin'in öngördüğü tabloyu ısrarla reddeden hırçın bir fosil kaydı bile fosil kaydı ile karşı karşıya kalan paleontologlar bu gerçeği açıkça yüz çevirmişlerdir diyor. Hı hı. Bu bir itiraf. Kim evet. tarafından itiraf edilmiş? Çok ünlü, dünyaca evet. tanınmış bir paleontolog, evrimci paleontolog Niels Eldridge tarafından 1982'de The Myths of Human Evolution yani insanın evriminin efsanesi diye bir kitabında bunu açıkça ifade etmiş. Evet. Bu zaten bilinen bir gerçek. Bütün evet. paleontologlar tarafından da zaten biliniyor. Ama medyada işte bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığı için evrim teorisi Allah'ın varlığını evet. Ve buna ait delillerin de hep saklanarak Allah'ın varlığının reddedilmesi propagandasına maruz kaldığı için toplumlar bu tabii ki saklanan bir gerçekti. Hı hı. Ama işte bilimsel kaynaklara inildiğinde bunun zaten değişmeyen başından beri bilinen bir gerçek olduğu zaten biliniyordu.
Evet.
Sayın Adnan Oktar vesile oldu. Allah vesile etti. Yaratılış Atlası kitabıyla türlerin hiçbir şekilde tarih boyunca değişmediği, sabit evet. kaldığını açıkça gözler
çok
önüne serdik.
Çok önemli bir kaynak.
Fosillerin fotoğraflarıyla bugün yaşayan örnekleri karşılaştırılarak.
Evet.
Bir de derinlemesine bakıldığında zaten değişmesinin imkansız olduğu da anlaşılıyor. Çünkü bir herhangi bir canlının özelliklerini belirleyen genetik yapısı var. Bugün genetik bilimi çok ilerledi ve Darwinizmi kesinlikle ortadan kaldırıyor. Yani her yeni gelişme bunu ortadan kaldırıyor. Böyle bir kısaca tekrar göz atalım. Daha önceki programlarımızda da bahsettik ama bunu anlatmakta yarar var. Çünkü o zaman neden evrimin imkansız olduğu çok Allah'ın yarattığı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu genlerin yapısını gösteren bir illüstrasyon yani böyle bir çizim. Burada bakın bir genin yapısını görüyorsunuz. Gen demek sonunda bir polipeptit yani bir protein yapısını veya RNA yapısını kodlayan birimlere DNA'daki birimlere gen adı veriliyor. Mesela insan DNA'sında düşünen yaklaşık 20-25 bin tane gen olduğu düşünülüyor. Bu DNA'nın da %2'lik, %3'lük bir kısmı. %98'lik kısmı protein kodlamıyor ama önemli işlevleri var ve gün geçtikçe bu işlevler hakkında daha fazla fikir sahibi olunuyor. Şimdi bir tek gene baktığımız zaman bakın genin çeşitli parçalardan oluştuğunu görüyoruz burada. Bu ilk kısmı promoter yazılı olan kısmı, bu düzenleyici bir kısım. Buraya gelip bağlanıyor enzim DNA'yı kopyalamak için ve buradan kopya çıkarmaya başlıyor. Yani düzenleyici bir kısım olmuş oluyor. Bu mavi kısımlar proteini kodlayan kısımlar ama zannedildiği gibi düz değil bakın burada. Araya protein kodlamayan kısımlar giriyor, bordo olan kısımlar. Mavi kısımlar protein kodluyor, bordolar protein kodlamıyor. Bunun kopyası çıkartıldığı zaman tabii ki tıpatıp aynısı burada görüyorsunuz. Aynı kopyası çıkartıldı. Daha sonra yine özel enzimler tarafından ki bunlar çok özel yapıları var bunların da ve bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bu aradaki bordo kısımlar yani protein kodlamayan kısımlar mükemmel bir kesinlikle çıkartılıyor. Çünkü burada tek bir harf hatası yapılsa proteinin yapısı bozulurdu. Bakın o bölümler çıkartılıp alınıyor. Neticede düz maviden oluşan yani sadece protein kodlayan bölümlerden oluşan bir bölüm oluşuyor. Fakat şu anlaşıldı. Bir genin birden fazla protein kodladığı biliniyor. Mesela 20-25 bin tane gen varsa 100 bin çeşit protein olduğu düşünülüyor bilim adamları tarafından. Dolayısıyla tek bir genin ki %95'i bu şekilde genler birden fazla protein kodluyor. Bunun nasıl olduğuna bakıldığında şu görülüyor. Bu çıkartılan parçalar birbirleriyle alternatif birleşme yapıyorlar. Şöyle mesela birinci parça bazen üçüncü ve dördüncü parça ile birleşiyor. Bu bir protein oluyor.
Sıralamalar değiştikçe.
Evet. İkinci parça 3 ve 4 ile birleştiği zaman ayrı bir şey oluyor. Bunun nasıl olduğu şöyle bulundu. Bu rastgele olan bir şey değil kesinlikle. Bakın bu da bu kod yani bu kodlama sistemi ayrı bir kodlama sistemi tarafından kontrol ediliyormuş. Nasıl kontrol ediliyor? Bu aradaki intron denen protein kodlamayan bölgeler içindeki şifreler aynı zamanda. Aynı zamanda gen düzenleyici bölümler var bunlar tarafından. Ve aynı zamanda DNA'nın üzerine sarıldığı proteinler var bunlar tarafından. Şimdi bu olayı o kadar kompleks bir hale getiriyor ki mükemmel bir yaratılış söz konusu. Bakın o zaman şöyle oluyor. Bunu yapan araştırmacılar bilgisayar sistemleri yardımıyla ancak bu sistemleri ortaya çıkartabiliyorlar. Yani insan aklıyla böyle elle, kağıtla, kalemle bulunabilecek çok ötesinde kompleks sistemler. şunu ortaya koyuyorlar. Örneğin 3 tane protein var. Bu beynindeki sinir hücrelerinin bağlantılarını sağlıyor. 100 trilyon bağlantı var. Bunlara nöreksin ismi veriliyor. Bunu 3 tane nöreksin proteinlerini kodlayan 3 tane genin 3000 tane mesaj gönderdiği, ayrı bir sistem gönderdiği ortaya çıktı. Bu yapılan sistemle. Bu daha yeni başlangıç halinde, emekleme halinde. Şimdi bu bakın sayıyı o kadar arttırıyor ki 20 bin tane genden yaklaşık 100 bin protein demiştik ya. 3 tane genden 3 bin tane ayrı mesaj çıktığı ortaya kondu. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir kompleksik söz konusu. Zaten 20 bin geni bulunca şaşırmışlardı bilim adamları. Nasıl bu kadar az sayıda gen bu kadar çok özelliği kodlayabiliyor diye böyle. Halbuki anlaşıldı ki kodun içinde kod var. İşte buna kodun içinde kod sistemi diye isim koymuşlar. Nature dergisindeki dünyanın en ünlü evrimci dergisi bunu yayınladı. Ve kesinlikle evrimden söz edemiyorlar artık. O yazının içinde bulamıyorsunuz evrim lafını. Çünkü yaratılışı ortaya koyuyor bu. Bakın bilgisayar sistemleriyle ortaya konmaya başlanan daha. Yani ortaya konmadı. Bir sistem var. Kodlama var. Bunların birbirleriyle kombinasyonlarını ayrı bir kodlama sistemi kontrol ediyor. Onlar da içeriye yerleşmiş. Dışarıda yine kodlama sistemleri var. Üzerine sarılı proteinler yine kodluyor bunu. Mesela şunu örnek vermişler. İnsan vücudunda 200 çeşit ayrı hücre var. Değil mi? Gözün korneasını yapan hücre, saçın keratinini yapan ayrı hücreler var. Deri için ayrı hücreler var. Mide için ayrı hücreler var. 200 çeşit hücre var. Hepsi aynı DNA'ya sahip. Fakat her biri birbirinden farklı proteinleri kodluyor ve muhteşem özellikleri var. Mesela pankreas hücrelerinde insülin hormonu yapılıyor. Tiroidde tiroid hormonu yapılıyor. Başka sistemleri var değil mi? Böbrekte apayrı süzme sistemleri var ve birbirinden tamamen farklı. Akciğer yapısı tamamen farklı diğer dokulardan. Şimdi bunlar nasıl olduğunu anlamak için de şuna bakıyorlar. Nerede bunun ortaya çıkartan sistemleri diye. Bu da bir ya, emekleme halinde. DNA'nın üzerine sarıldığı proteinler var. Bunlara histon ismi veriliyor. Bu proteinlerin yapılarındaki özel kodlama sistemleri de DNA'nın neresinin aktif hale geçeceğini belirlemeye başlamış. Yani bu, şimdi bakın anlatması bile zor.
Zor.
Değil mi? Yani anlaması hakikaten zor. Anlatması da zor, anlaması da zor. Bunlar daha yeni başlangıç aşamasında. Şimdi bu tabii kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Bakın burada en ufak bir hata olduğunu varsayalım. Bu mavi bölümlerde bir tek harf değişikliği. Bütün sistem iptal oluyor, hayat duruyor. Hayat imkansız hale gelebiliyor değil mi? Proteinin yapısı bozulduğu zaman... O sistem çöküyor. O sistemin çökmesi bazen bütün organizmayı çökertiyor. Evet. Yani öyle hastalıklar meydana geliyor ki kanser oluyor mesela. Diyelim ki insülin hormonunun geninde bir hata meydana geldiği zaman, insülin olmadığı zaman o hastanın yaşaması değil mi? İmkansız hale gelebiliyor eğer tedavi edilmezse. İnsülin hormonu alması gerekiyor. Enjeksiyonları hayatı boyunca. Diyabetliler bilir. Evet. Diyabet hastaları, şeker hastaları. Hayatı boyunca enjeksiyon oluyor. Sürekli ölçmek zorunda kan şekerini. Ona rağmen bile büyük bir ölçüde vücutta tahribat meydana geliyor ki çünkü anan kontrol mekanizmasından yoksun oluyor. İnsülini hep dışarıdan vermek zorunda. İşte bu derece hassas bir yapıda ki evrimi iddia ettiği rastlantısal bir değişiklik, rastgele bir değişiklik. Biyoloji kitabında diyor ki buna dünyanın en ünlü biyoloji kitabında Campbell and Reese denen motor ateş etmek gibidir diyor. Bir mutasyon diyor yani rastgele bir değişiklik genlerde. Motor ateş ettiğiniz zaman ne olur? Motor en iyi ihtimalle tahrip olur, bozulur değil mi? Hı hı. İşte motor ateş edip de diyor o motorun daha iyi olması gibi bir ihtimal diyor. Evrimin iddiası yani mutasyon denen evet. Bu saçmalık. Yani evrim çok büyük bir saçmalık. Evet. Bu sistemi Allah en başından beri böyle yaratıyor. Zaten öyle olmak zorunda. Düşünün şimdi diyoruz ki canlılar hani yüz milyonlarca yıl önce birdenbire mükemmel şekillerle ortaya çıkıyor. Çünkü genleri mükemmel şekilde yazılmış ve yaratılmış.
Evet, yani
burada hiç hataya yer yok. Dolayısıyla birbirine de değişemez. Çünkü rastgele bir değişiklik olamaz. Doğada da İlk yazılan genden itibaren hep onun kopyalanmasıyla yeni gen oluşur. Ama aynısıdır onun, tıpatıp aynısı. Hı hı. Bütün tür boyunca milyonlarca yıl bu böyle devam eder. Sadece genetik kombinasyonları olur değişik genlerin. Ama var olan genlerdir bunlar. Dolayısıyla evrim, bakın mantıken, bilimsel olarak, vicdanen imkansız bir şey yani saçmalık. Evet. Tam bir pagan dini.
Zaten dediğin gibi şimdi bu hakikaten anlatması zor, anlaması zor. Ama net olarak anlaşılması gereken bir şey, yani insanın aklıyla... anlamakta güçlük çektiği bir şey. Tesadüfen asla olamaz.
Evet.
Yani bu hakikaten hani zırvalık ötesi bir şey haline gelir bunu iddia etmek. Çünkü yani düşün ki bu yüzyılın teknolojisinde bunu daha yeni yeni emekleme döneminde diyorsun. Anlamaya çalışıyor bilim adamları. O gelen ortaya çıkan bilgileri zaten normal bir bilgi seviyesine sahip bir insan gerçekten anlamakta zorluk çekiyor. Ve bütün bunlar elektron mikroskopla görülebilecek kadar küçük bir yerde oluyor.
Evet.
Yani bir başka mucize de bu. Hani bütün teknolojik ürünlerde bile ne kadar küçükse Hani o kadar onun teknolojisi zordur, evet. Ve teknoloji ilerledikçe oluşur. Hani televizyon vardı, işte daha küçük daha küçük, şimdi işte telefonlarda o televizyon olması ne kadar hayret verici ve hayranlık uyandırıcı bir şey.
Evet.
Yani düşünün ki mesela 1 milimetre karelik bir şeyin içinde bir televizyon mekanizması kurulabilse ne kadar şey olur ki, yani şu anda bildiğim kadarıyla yapılamıyor. Şimdi bu bahsettiği okların bütün sistemler elektron mikroskopla görülebilecek kadar, normal mikroskopla bile göremediğiniz kadar küçük bir yerde bütün bu işler oluyor. Bu binlerce enzim sürekli çalışıyor.
Bakın bu dünyanın en ünlü üniversitelerindeki son teknolojiler kullanarak değil mi, bilgisayar teknolojileri kullanarak ortaya çıkıyor. Şimdi Cihat Hocam birazdan bu genlerdeki kodlamayla nasıl teknolojilerin canlılarda üretildiğini açıklayacak, Allah'ın yarattığını da. Önce DNA'ya bir yapısına kısaca bir filmle bakalım. Yani çok basitleştirmiş haliyle, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sana doğru yolunu gösterendir. Bakın her şeye yaratılışını veren. Şimdi DNA'nın burada yapısıyla ve kopyalanmasıyla ilgili bir kısa görüntümüz var. Ama bu tabii çok kabalaştırılmış haliyle, yani çok çekirdeği görüyoruz bakın. Bilgisayar animasyonu ile hücrenin çekirdekleri var böyle. Hücrenin çekirdeğinin delikleri var, özür dilerim, kapıları. Bu kapılardan içeriye giriyoruz şimdi. Hücrenin çekirdeği, bir tane hücrenin çekirdeği bu. İçeride DNA'lar var, işte bütün özelliklerimizi kodlayan zincirler. İnsanda 1-1,5 metre boyunda DNA. Bakın böyle dönen merdiven gibi bir yapısı vardır DNA'nın. İkili sarmal birbirine görüyorsunuz. Tüm proteinler bu DNA üzerinde kodlanıyor ve ama çok sıkı bir şekilde paketlenmiş olarak var DNA. Böyle açık durmaz yani normalde mesela insan hücresinde. Burada açık olarak gösteriyor ki kolay anlaşılsın diye. Bakın enzimler geliyor, bunu bir fermuar gibi açıyor protein sentezi işleminde. Ve kopyalama başlıyor. Bunun mükemmel bir kopyası çıkartılıyor. Bu bir DNA görüyorsunuz. RNA denen, yani ribonükleik asitlerden biraz farklı harflerden oluşan, hemen kopyalama başlıyor ve enzimler yapıyor bunu ve çok süratli olarak yapıyor. Yani saniyede mesela 60 tane harfi birbirine ekleyebiliyor. Bir saniye içerisinde bu bir saniye 60 harfi birdenbire ekleyebiliyor. Ve birçok yerden aynı anda başlıyor. Dolayısıyla proteinler çok süratli üretiliyor. Kopyası çıkartıldıktan sonra bakın bu kopya, RNA kopyası yine aynı kapılardan, ki kapılar her molekülü geçirmiyor. Sadece bu molekülleri geçiren özel kapılar bunlar. Hücrenin çekirdeğinden hücrenin sitoplazmasına dışarıya çıkıyor. Bakın geliyor buraya kopya. Şimdi bu kopyadan nasıl protein üretildiğini yine kabaca detaya girmeden göreceğiz hep birlikte. Özel bir fabrika geliyor. Moleküler fabrikalar bunlar. Ribozom deniyor buna. Bu üzerine bağlanıyor ki bu ribozomların içerisinde 55 tane ayrı protein var. Yani bir proteinin üretilmesi için bakın hep proteinler görev alıyor. Enzimler ve proteinler. Enzim protein yapısında zaten. Bunlar üçerli gruplar halinde getiriliyor ve her bir ucunda bir amino asit var. Bu üçlü gruplar, belirli harfler var burada tabii. Üçlü gruplar denk geliyor buna. Bunun karşılığında o amino asit, ilgili amino asit ekleniyor ve bundan düzgün bir protein zinciri oluşturuluyor. Bu protein zinciri oluşturma sırasında özel bağlarla bağlanıyor ve son derece özel bir dizilimle diziliyor. Hangi dizilimle? DNA'da olan kopyası. Daha önce bakmıştık buna.
DNA'da verilen tarif üzerine.
Evet. Buna bu da yetmiyor. Bakın 3 boyutlu bir şekli var proteinin. Düz bir zincir oluştu. 3 boyutlu şeklini alması için özel bir makineye, endoplazmik retikuluma gönderiliyor. Orada bakın 3'e katlanıyor çok özel bir şekilde. Nasıl oluyor bu biliyor musunuz? Burada 1150 tane enzim görev alıyor. Her bir amino asite özel ekler ekleniyor. Ve özel eklemeler ekleme sırasında da şaperon denen özel proteinler bunu sadece bir şekilde olmak üzere, tek bir şekli var bunun, 3'e katlıyor. Her proteine has 3'e katlama şekli var. Şimdi bu tabii olayın ne kadar kompleks olduğunu hayal etmesi bile zor. Değil mi? Bir sistem.
Evet.
Bakın bu sistemdeki yazılımlar nasıl yaratılış mucizelerine örnek oluyor? Şimdi Cihat Hocam da onu gösterecek.
Ben özellikle şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada karşı karşıya olduğumuz konu şu. Hücrelerin içinde bir bilgi bankası var. Ve bu bilgi bankası hücre nerede bulunuyorsa, yani vücudu bütün olarak düşünelim, kaç tane hücre var? 100 trilyon kadar hücre var her insanın vücudunda. Yeryüzünde 7 milyar kadar insan var biliyorsunuz. Hı hı. Yani kimse trilyon sayısına ulaşmamıştır saya. Yani tek tek saya bile.
Evet.
Her saniye bir tane bile saysanız insanın ömrü yetmez vücudundaki hücreleri saymak için.
Evet.
Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Ve bu hücreler bakın hangisi 3 boyutlu ortamda, uzay ortamda nerede olduğunu sanki biliyormuşçasına hareket ediyor. karaciğer hücresi diyor ki ben karaciğer hücresiyim. Benim çekirdeğimin içindeki DNA'daki ilgili bölümü ben yalnızca okuyacağım. Ona göre üretim yapacağım. Bir karaciğer hücresi gibi davranacağım diyor.
Evet.
Pankreas hücresi diyor ki ben de pankreas hücresiyim. Pankreas gibi davranacağım diyor. Beyin hücresine bakıyorsunuz, nöronlara bakıyorsunuz. Nöron diyor ki ben karaciğer ya da pankreas gibi davranmayacağım. Niye? Çünkü ben beyindeyim yerleşim olarak. Kafatasının içindeyim diyor. Ve nöron gibi çalışıyor. Yani bilinç nörona ait. Nörona ait işte hücreler arası, nöronlar arası elektrik sinyallerini oluşturacak olan kimyasalları yalnızca üretiyor. Gidip bir insülini üretmiyor pankreas hücresindeki gibi. Ya da bir karaciğer hücresi gibi işte karbonhidratları yıkmaya kalkışmıyor. Öyle bir şeye girmiyor. Ne yapıyor? O herkes bulunduğu konumda bulunduğu gibi davranıyor. Şimdi bu çok büyük bir mucize. Bu hücrelerin gözleri var mı? Ya da bir okulda bir eğitim mi almışlar? Hayır. Allah, bakın ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten yeri her işi o evirip çevirip düzene koyar. Allah'ın her an yaratmasına şahit oluyoruz. An be an. 100 trilyon hücre. Siz bir ordu, en büyük ordu işte kaç milyon kişiden oluşuyor? Biliyorsunuz milyon bile değil. Yüz binler, işte on binler sayısıyla sayılıyor. Bir ordunun yönetiminin ne kadar hassas olduğunu herkes çok iyi bilir. Çünkü elinde silahlar vardır. İşte illaki kazalar da olur. İşte savaşlar olur vesaire. Onun bir yönetimi vardır. Çok hassas bir yönetimdir. Tecrübeli ellere bırakılmadığı sürece çok tehlike arz eder.
Evet.
Bakıyorsunuz insan vücudu 100 trilyon hücre. Hepsi koordinasyon halinde. Çok kontrollü bir şekilde hareket ediyor. Pankreas gerektiği gibi çalışıyor. Tek bir hücresi kontrol dışına çıkmadan. İşte kas hücreleri yine aynı şekilde, kalp hücreleri bakıyorsunuz dakik bir şekilde gerektiği zaman kasılıyor, gerektiği zaman gevşiyor. Tek bir an bile unutulmuyor. Solunum hücreleri yine aynı şekilde, akciğer hücreleri yine istenen gerektiği şekilde çalışıyorlar. Burada bir koordinasyon var mı? Var. Kontrol var mı? Bakın tahayyül edebileceğimiz kontrol mekanizmalarının çok çok üzerinde bir kontrol mekanizması var. Allah'ın sonsuz gücüyle karşı karşıyayız. O yüzden bilim bize her halükarda, yani hangi detay, ister detay ister kaba olarak inceleyelim bilimi, bize neyi ortaya koyuyor? Allah'ın kusursuz yaratışını ortaya koyuyor. Nasıl yaratılmışız? Bunu inceliyoruz, görüyoruz. Bilim buna hizmet ediyor.
Evet.
Şimdi mesela evrimciler ise ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar diyor tesadüfen gerçekleşti diyorlar. Şimdi burada tesadüf olabilir mi? Bir kontrol mekanizması. Kalite, bir fabrikadaki bir kalite kontrol mekanizmasını herkes bilir. Ürün üretilir. İşte kalite kontrol elemanları gelir, inceler bu plana göre üretilmiş mi, üretilmemiş mi? Bakarlar, ha bozuk bu, ayırırlar, atarlar. Veya işte geri dönüşümle tekrar düzeltilir, tekrar düzgün haliyle çıkarılır. Şimdi burada bir akıl var mı? Tabii ki var. Hücrelere bakıyoruz, kalite kontrol mekanizması var mı? Kat be kat fazlası var. Yani bizim bir fabrikada işte bir ürün üretilir, iki ürün üretilir, öyle değil mi?
Evet.
Hücrenin içinde kaç tane protein üretiliyor biliyor musunuz? Tek bir hücrenin içinde. 2000 protein bir saniyede üretiliyor. Bir saniyede 2000 protein üretiliyor.
Evet.
Nasıl bir hız bu? Nasıl bir kontrol mekanizması? Nasıl bir kalite kontrol sistemi var? Bakın Allah'ın kusursuz yaratışı işte.
Evet.
Maşallah. Şimdi evrimciler ne diyorlar? Hala buna tesadüf diyebiliyorlar. Bu bir mantıksızlık mı? Mantıksızlığın ötesi bir şey bu.
İleri derecede.
Yani masallarda ne olur? Kurbağa prens olabilir. İşte evrimciler ne diyorlar? İşte diyorlar bu böyle kendi kendine oluştu diyorlar bu mekanizmalar, bu kalite kontrol sistemleri, bu fabrikalar. Protein kendi kendine oluşuyor. Bir defa protein kendi kendine oluşmaz. Çünkü bir protein oluşumu için yine zaten proteinlerin varlığına ihtiyaç var. 60 kadar kalite kontrol yönetimini yönetimde çalışan moleküler makineler halindeki başka proteinler var. Hareket eden. Tek bir proteinin doğru üretimini kontrol eden sistemler bunlar.
Evet.
Zaten proteinler olması gerekiyor protein üretilsin diye. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani bu kadar mantıksızlık olur mu? Ya yani iddiaların içi zaten boş. Şimdi son olarak mesela bir örnek vermek istiyorum. Yale Üniversitesi'nde bir çalışma yapıldı. Kelebeklerin kanatlarının üzerinde biliyorsunuz rengarenk renkler vardır. Bu renkler nasıl oluyor da bu kadar parlak oluyor ve hiçbir şekilde de yıllar geçse de bakın kelebek şeyleri vardır. Biriktiren koleksiyonerler vardır. Onları yıllarca koyarsanız ölmüş olmalarına rağmen, kurumuş olmalarına rağmen kanatlarındaki renkler hiçbir şekilde gitmez, kaybolmaz.
Evet.
Bir tablonun renkleri bile işte çok rahat bir şekilde zamanla işte giderken, uçarken, yok olurken pigmentleri bakıyorlar hiçbir şekilde yok olmuyor. Nedir buradaki altta yatan mekanizma diye incelendiğinde şu çıkıyor ortaya. Kelebeklerin zarında, Oktar da gösterebilirse resmini kelebeğimizin. Şimdi çok hassas bir dizayn olduğu, yani bir tasarım olduğu ortaya çıktı. O da şu. Hücreler, bakın buradaki rengarenk farklı renkleri görebiliyorsunuz. Mesela burada ne renk var? Beyaz var, kırmızı var, sarı var, siyah var. Ve hepsi de çok renkli. Çok canlı renkler. Sarı var, çok eflatun var, mavi var, mavinin tonları var. Bunlar nasıl oluyor da böyle çok parlak renkler olabiliyor? Şu anlaşıldı, çok özel üç boyutlu bir yapı var. Ama moleküler düzeyde bir yapı bu. Ve bu yapı ışığın farklı pek çok biliyorsunuz dalga boyu var.
Evet.
Pek çok ışık, bütün ışık dalga boylarını süzerken şu görmüş olduğunuz yapılar yalnızca bir tanesini yansıtıyor. Yalnızca bir tanesini yansıtan bu bumerang tipi kitinden oluşmuş kristal yapılar saptandı. Yani bunlar tabii nasıl böyle bir yapılar oluşmuş diye incelendiğinde şu saptanmış. Hücreler ilk olarak oluşuyorlar kelebeğin işte o koza safhasında, yani larva safhasında, larva kendini kozaya hapsettiği sırada oluşan hücreler, kelebeği oluşturan hücreler büyüyorlar ve hücrenin zarını oluşturan kitin maddesi hücre bir süre sonra öldükten sonra kristal yapısını muhafaza ederek kuruyup kalıyor. Bu kristal yapısı neye hizmet ediyor? Işığı bir defa yansıtmaya yardımcı oluyormuş. Yalnız yansıtma derken dediğim gibi ışığın bütün dalga boylarının hepsini süzerken tek bir tanesini yansıtmak suretiyle bu işi başarıyor. Bir ışık, yalnızca tek bir ışık dalga boyunu yansıtması demek o hassas rengi oluşturması anlamına geliyor. Çünkü bunu inceleyenler Yale Üniversitesi'ndeki foton mühendisleri denen fotonik alanda çalışan mühendisler bu yapıyı ortaya çıkarmışlar. Bu merankçı tipinde özel hücre sistemleri bunlar. Şimdi ve ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki bu milyonlarca yıl içinde optimal yararı elde etmek üzere böyle bir yapı kendi kendine oluştu diyorlar. Şimdi burada bir şaka, mantık var mı? Şaka herhalde. Yani
bakın şimdi ben bunu filmini şimdi, buldum da o film üzerine gösterelim aslında.
Evet, mikroskopik bakın, olarak
yakın çekim alacak.
Derinlemesine indiğimizde.
Bakın gösteriyor. Şimdi renkli olarak başladı. Hakikaten renk desenleri var. Gittikçe artıyor yakın çekim. Burada da büyütmelerin sayısı gösteriliyor. Yaklaştıkça bakın detaylar belirmeye başladı.
Mikroskopla çıplak gözle zaten fark edilemiyor. Ancak elektron mikroskopuyla görülebilen yapılar benim bu bahsettiğim.
Pul yapılar ortaya çıktı.
Bunlar pullar. Bu pulları da oluşturan daha küçük elektron mikroskopu boyutundaki elektron mikroskopuyla görülebilen boyuttaki yapılardan bahsediyorum.
Bakın şimdi
ışığı yansıtan yapılar.
Bunların renkli olduğunu düşünüyor insan ama değil renkli bunlar.
Evet.
Bunlarda pigment yok aslında. Nasıl olduğunu şimdi daha da gösterecek. Biraz sonra renkler kaybolacak zaten daha da detaya indikçe. Bakın yaklaşıyor.
Bunlara bilimsel terminolojide gyroid adı veriliyor. Gyroid yapılar. Birazdan daha detayını bakın, gördüğümüzde.
400 küsür büyütmeyle büyüme ama arttıkça detaylar belirmeye başladı. Bu başlangıçtaki kelebek kanadının detaylarına indi şimdi.
Evet.
Bunların arasına da girdikçe bakın 600-700 büyütmelerde şimdi detaylar belirmeye başladı. Daha başka detaylar ortaya çıkıyor. İyice yaklaşıyor. 1000 küsür büyütmede görüyorsunuz.
Evet.
1200'lü büyütmelere geldi. 1500-1700 devam ediyor. Bakın yaklaşıyor. Yaklaştıkça renkler kayboluyor.
Renk kayboldu. Burada
Renk yok zaten kelebeğin kanadında.
Pigment yok. Boya maddesi kesinlikle yok.
Bakın şimdi burada on binlerce büyütmeye geldiğimizde aralıklar belirmeye başladı. Bunlar hava dolu aralıklar. Işığın buradan geçerkenki yaptığı kırılmalar renkleri oluşturuyor.
Evet.
Bu kırılmalar işte bu teknoloji LED teknolojisi var. Bilgisayarlarda ve şeylerde kullanılan. Bunlar light emitting diode deniyor. Yani ışık veren diyot anlamında bir teknoloji. Dünyanın üniversitelerinde MIT Üniversitesi'nde bulundu bu. Ki kelebeklerde Allah milyonlarca yıldır bu şekilde yaratılmış olarak var. Bakın görüyorsunuz renk yok. Işık da yok hatta burada. Bir karanlık ortam 400-500 bin büyütmeye geldiğimizde işte bu aralıklardan ışığın geçerkenki yaptığı kırılmalar kelebeğin kanındaki o mükemmel desenleri meydana getiriyor. Şimdi bu DNA'da biraz önce gördüğümüz genlerde en karmaşık şekliyle kodlanmış olarak var. Şimdi bir kere öyle bir akıl olması lazım ki burada bakın hep birlikte düşünelim. Yani bunun için bilim adamı olmaya da gerek yok. LED'in ne olduğunu bilecek, değil mi? 21. yüzyılda dünyanın üniversitelerinde daha yeni keşfedilen bir teknolojinin ne olduğunu bilen bir akıl olması lazım. Işığın bütün özelliklerini bilen, yani ışığı yaratan akıl, değil mi? LED'in ne olduğunu bilecek inşallah. Bunu milyonlarca yıl önce yarattığı kelebeğin DNA'sında ki proteinlerde kodlayacak. Yani bunlar hepsi protein yapısında. Fakat öyle bir özel yazılım var ki gende o proteinler oluşup da bir araya geldikleri zaman işte bu yapıları oluşturuyorlar. 500 bin büyütmeyle gördüğümüz içinde aralıklar olan ışığın geçerkenki nasıl kırılma yapacağını ve hangi rengi oluşturacağını ve hangi deseni meydana getireceğini bilen bir akıl. Onu gören gözün nasıl algılayacağını bilen bir akıl. Yani insan bunu gördüğü zaman değil mi mükemmel desen ve renk ve ihtişam ortaya çıkıyor. Yani insan için yaratılmış bu görüntü. Ve görüntü olarak yaratılmış. Çünkü bizim de beynimize bu geldiğinde ışık olarak gelmiyor. Çünkü dışarıda ışık yok. Zaten kelebeğin detayına indiğimizde bakın ışık yok. Dışarıda bilimsel olarak ışık yok zaten. Yani atomun yapısından kaynaklanan bir şey bu. Dışarısı kapkaranlıktır. Evet. Atomun %99'u boşluktur. Simsiyah karanlık. Güneş de simsiyahtır aslında. Bütün atomlar da simsiyahtır. Fotonlar geldiğinde fotonlar bizim gördüğümüz gibi renkli ya da üç boyutlu bir görüntüsü yoktur fotonun. Bunlar enerji yüklü parçacıklar. Elektrik sinyaline dönüşüyor beynimizde. Elektrik sinyalleri bakın ışık falan yok. Beynin içerisi kapkaranlık. Elektrik sinyallerini kablonun ucunda gören ayrı bir göz var. Kur'an'da hocamız açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Ayette iç göz olarak geçiyor inşallah. Bir içeride bir ayrı bir göz var. Çünkü gözde görüntü oluşmuyor. Beynin içinde şu kadarcık bir yerde. Bu elektrik sinyallerini üç boyutlu mükemmel görüntüye çeviren ayrı bir göz var. Olarak gören daha doğrusu. Şimdi düşündüğümüz zaman bakın dışarıda kelebeği yaratan Allah, bütün bu sistemi yaratan Allah, LED teknolojisini, fotonları yaratan Allah, beyindeki elektrik sinyallerini yaratan Allah, o görüntüyü yaratan Allah tamamıyla değil mi? Onu üç boyutlu renkli olarak yaratıyor. Çünkü Allah insanın nasıl algılayacağını da bildiği için ruhu var insanın. Ve o da ruhtur işte. Bu sistemi yaratana Allah deniyor çok açık bir şekilde. Yani sonsuz güç sahibi olan Allah'ın yarattığı bir görüntü var. Bilim de bize bunu kesin olarak ispatlıyor. Yani nereye baksak aynı mesaj var. Allah'ın sonsuz yaratma sanatıyla karşılaşıyoruz. Ya bu evrim saçmalığı bunun için bitiyor yani. Bilimin geldiği noktada hocamız vesile oldu buna. Dünya çapında ki daha detaylı bilgi için DNA Mucizesi kitabını okuyabilirler. Biyomimetik diye bakın bir kitap var. Doğadaki hayvanlardaki teknolojiyi insan nasıl taklit etmeye çalışıyor? Onun anlatıldığı bir kitap. Genlerle ilgili kitaplar var. Evrim Aldatmacası kitabı var. Daha detaylı bilgi edinsinler inşallah.
Şimdi burada karşı karşıya yani gözlemlenen, yani bilimsel olarak ortaya konan bir gerçek var. Bir tasarım var burada. Bir yaratılış var.
Evet.
Bir tesadüf kesinlikle söz konusu değil.
Bu kadar simetrik.
Burada çünkü bunu aynısını taklit etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki biz bunu taklit edersek solar, işte güneş panellerinde ışığı çok güzel bir şekilde emebiliriz. Belli ışık dalga boylarını ve bu şekilde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirebiliriz ya da ısı enerjisine her neyse. Bunları kullanabiliriz. Yapın o zaman yapamıyorlar. Aynısını taklit edin onu da taklit edemiyoruz şu anda. Daha ilerlememiz lazım bu teknolojiye ulaşabilmemiz için diyorlar.
Yani daha yeni bilgisayarlarda ve televizyonlarda kullanılmaya başlandı yani.
Peki bu teknoloji peki kendi kendine oluşmuş? Evet kendi kendine oluşmuş. Bu böyle bir mantıksızlık olabilir mi?
Evet.
Onların mantıksızlığına göre diyorlar ki hücreler bakıyoruz hücre kurumuş ve kabuğunu, hücre zarını oluşturan kitin malzemesi kristal bir yapıya dönüşmüş ama üç boyutlu özel bir kristal şekilde kalmış nedense. Nedense evrimcilere göre nedense diyorum. Çünkü Allah'ın tabii kusursuz bir yaratmasıyla tabii ki o şekilde şekillendirilmiş ve var edilmiş. Yaratılmış da böyle olmuş. O üç boyutlu yapısı olmasa bu renkler zaten olmayacaktı. Allah bu şekilde yaratmış. Burada bir tesadüf var mı? Hücre demiş olabilir mi acaba ben kendi zarımı üç boyutlu halinde kuruyacağım, öleceğim. Öldüğüm zaman bu üç boyutlu kristal yapı olsun.
Evet.
Bir amaca hizmet etsin demiş olabilir mi? Diyemez.
Çok anlamsız.
Bir şey. Burada bir akıl var mı? Tabii ki var. Ve bizim ulaşamadığımız bir teknoloji, taklidini bile henüz başaramadığımız bir akıl var burada. Bir yaratılış gerçeği var. Bunu tesadüfle açıklamak zaten mevzubahis olamaz. Burada Allah'ın varlığını, işte kelebekteki bu yaratılış sanatını bir defa takdir etmek lazım. Allah'ın nasıl yarattığının en büyük kanıtlardan biri olmuş oluyor.
Siz çok önemli bir detay söylediniz biraz önce.
Evet, onu söyleyecektim ben de, değil mi? O konuda da yani baktığımız zaman yani o kadar muazzam bir simetri ve uyum var ki zaten.
Simetri var.
Evet yani bunun tesadüfen hani diyelim ki hepsi tesadüf oldu. Peki bu simetri, bu nasıl uyum nasıl oldu yani?
Yani zaten ışığın kırılmasıyla iş bitmiyor tabii işte. Yani o renkler oluşuyor ama renkler simetrik bir şekilde oluşuyor. Ve çok estetik
yoksa
bir şekilde oluşuyor.
Yoksa karmakarışık bir görüntü olurdu tabii, yani sadece yansımayla olsaydı.
Tabii ki yani.
Bir yerde olan bir şey
öbür tarafta da var.
Evet, ama milimetrik olarak aynı şekilde var.
Tamamen
bunun şimdi simetriyi oluşturan genler tek bir gen değil bunlar. Birden fazla gende simetri oluşuyor. Şimdi mutasyon denen saçmalık birinde bir değişiklik meydana. Onların mantığıyla tabii yani mutasyon var da hep zararlı oluyor. Çünkü birinde bir şey yaptığı zaman... Dur ben şunu karşı tarafta da yapayım. Saçmalığı olur mu böyle bir mantık?
Tabii ya.
Göz yapıyor. Dur ben tam onun simetriğine bir tane daha göz yapayım diye böyle bir şey olmaz tabii.
İkisi de birbiriyle uyumlu çalışsın diyecek
evet.
O şey.
Tesadüf böyle bir şey yapamaz.
Yani burada o konuya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi Allah'ın sonsuz aklını kabul etmemek için hücrelere o aklı atfediyorlar. Yani inanılacak gibi bir şey değil. Yani normalde işte o insan vücuduyla ilgili anlatılan yani DNA'daki şeyde hücre yapısında işte burada... Eğer Allah'ın sonsuz aklını kabul etmezse bir insan, o aklı oradaki hücrelere bir sonraki adımda atomlara veriyor olması lazım. Sadece akıllı olmaları da yetmiyor ki. Hani biraz önce hocamın anlattığı şey, şimdi pankreas hücresi var, o kendi görevini yapıyor. Beyin hücresi kendi görevini yapıyor. Hem çok akıllı olacaklar, bir de süper uyumlu olacaklar.
Evet.
Yani o hücrelerin hepsi itaat etmiş. Hepsi Allah'a itaat ediyorlar. Hiçbir uyumsuzluk göstermiyor. Eğer öyle bir hani şuuru olsa hücrenin, der ki hücre ben niye pankreas hücresi oluyorum canım, beyin hücresi olayım der. Yani ben yöneteyim der. Beğenmez görevini.
Doğru.
Ne işimiz var, deri hücresi oluyoruz, dökülüyoruz der. Öbürü işte saç hücresi oluyoruz, onu beğenmez falan.
Evet.
Kargaşa çıkar, savaş çıkar yani vücutta. Hepsi görevini yapıyorlar. Hepsi görevinden memnunlar. Çünkü zaten kendilerini yaratan Allah'a boyun eğmişler. O kod, şifre dediğimiz şey bir anlamda zaten onlara verilen ilham. Hı hı. O görevi yerine getiriyorlar.
Evet.
Vazifelerini kusursuzca yapıyorlar. Onun için yani biraz önce hakikaten dediğiniz çok önemli. Doğadaki o simetri, güzellik, oran, bu bir kere zaten muhteşem bir yaratılışın çok büyük bir delili. Kargaşadan güzellik çıkar mı?
Evet.
Tesadüften güzellik çıkar mı? Yani çok güzel bir tabloyu görünce insan, herkes zaten hani çok bilindik bir örnektir. Yani o çok ne kadar güzelse o tablo, onu yapana o derece bir hayranlık uyanır.
Evet.
Birisi alıp boyayı rastgele bir yerlere dökse karman çorman bir şey çıkar
çamur
yani.
Olur.
Çamur olur. Ondan hiçbir şey olmaz. Şimdi bu kelebekteki o teknoloji bir mucize. O teknolojinin sonucunda ortaya çıkan güzellik apayrı bir mucize.
Evet.
İnşallah.
Bu mutasyonlar mutlaka patoloji ve asimetri meydana getirir. Bir kere bakın şu da önemli. Bu organların mesela kanatların, antenlerin nereden çıkacağız? Cihat Hocam en başta bahsetmişti yani belirli organlardaki DNA'da belirli proteinler, genler kopyalanmaya başlıyor ve belirli proteinler üretiliyor. Yani mesela pankreasta üretilen insülin gözde üretilmiyor ya da saçtaki keratin midede üretilmiyor ki aynı DNA olmasına rağmen hepsinin. Ayrıca şu ortaya konuldu genetik bilimiyle vücudun neresinde hangi organ, hangi yapı çıkacak bunu belirleyen genler var. Bunlara HOX genleri deniyor. Homeobox denen bir isim verildi böyle. Önemli değil ismi de.
Hı hı.
Bunlar bu genler vücudun neresinde hangi yapının meydana geleceğini ortaya koyuyorlar. Ve simetri de bu genlerin yapısındaki özelliklerden kaynaklanarak oluşuyor. Mesela anten kelebeğin kuyruğunda çıkmıyor da baş kısmında çıkıyor. Ya da kanat da tam bakın olması gerektiği yerde çıkıyor. Ne biraz geride ne biraz ileride. Şimdi bu genlerde mutasyon olduğu zaman bakın ne oluyor. Bununla ilgili güzel bir filmimiz var, onu seyredelim. Hemen bu yapılarda bozukluk meydana geliyor. Bakın bu mutasyona uğramış bir meyve sineği göreceğiz şimdi. Bakın meyve sineğinin kafasından ayak çıkıyor. İşte bu homeobox denen genlerde meydana gelen bir mutasyon. Ayak çünkü ayağın çıkma yeri bellidir değil mi? Vücudun neresinden çıkacağı bellidir. Anten de baş kısmından çıkar. İşte burada meydana gelen bir mutasyonla ayak kafadan çıkıyor. Mutasyon bunu yapar. Mutlaka zarar verir. Yani %99 oranında zararlı. %1 oranında sessizdir.
Kanserlerin sebebi mutasyondur örneğin. Çernobil'de işte Nagasaki, Hiroşima, atom bombası nereye atıldıysa, radyasyon nerede olduysa hep kanser gördük bu nedek. Daha başka bir şey zaten gözlemlenmedi. İşte laboratuvarda da işte bir sürü deney yaptılar. Yıllarca süren, 50 yıl boyunca süren çalışmalar yapıldı. Yararlı bir şeye sebep oluyor mu acaba mutasyon? İşte DNA'daki bir hasar yararlı bir şeyle sonuçlanabilir mi diye bakıldı. Hayır. Her defasında kanser, işte düşükler, ölümler,
evet,
sakatlıklar bunlara sebep oldu.
Zaten biraz önce Oktar Hocam verdiği örnek çok güzel bir örnek yani. İşte şey, motora kurşun sıktın. Olabilecek en iyi şey hiçbir parçaya değmeden geçerse motor aynı motor
olur. Zararsız olur.
O kadar. Zaten işte o %1 sessiz dediğinde yani zararsız mutasyonlar. Onun dışında nereye çarpsa zarar verir. Makineyi bozar. Evet. Bu kadar basit. Yani motor çalışmaz hale gelir.
Yani bakın, bunu aslında evrimciler çok iyi biliyor. Tabii, yani tabii, her yani darwinist evrimin olmadığını bilir. Onu mutlaka kitaplarında itiraf ediyorlar. Hatta hocamızın kitaplarının en önemli özelliklerinden bir tanesi evrimcilerin itiraflarını almıştır hocamızın kitaplarında. Çoğunlukla, çok büyük çoğunluğu değil mi? %99'u evrimcilerin itiraflarından oluşur. Yani Charles Darwin de bunu itiraf ediyor. Richard Dawkins de itiraf ediyor. Niles Eldridge de itiraf ediyor. Stephen Jay Gould de itiraf ediyor. Ali Demirsoy da itiraf ediyor. Hepsi, bakın dünyanın en ünlü evrimcilerini aldığınız zaman hepsi evrimin neden olamayacağını itiraf ediyorlar zaten kitaplarında. Yani bunu akıl, mantık ve bilimsel olarak bilirler zaten. Bunu savunmalarının sebebi ne diyeceksiniz o zaman? Şundan dolayı, ideolojik olarak bu batıl dine inandıkları için, o batıl dine, pagan dinine iman ediyorlar. Ve onu savunmak adına bilime karşı, yani bütün delilleri görmelerine rağmen bunu şey ediyorlar. Mesela Richard Lovington diye tanımış bir evrimci genetikçi var Amerika'daki New York'tan. Özür dilerim, Harvard'dan. Diyor ki bizim diyor materyalizm maddeyi mutlak kabul eden, bir yaratıcının varlığını inkar eden, o da bir pagan felsefesi, eski Yunan'a dayanıyor. Darwinizm de materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalizm olan bir inancımız var diyor. Buna işte felsefi bir deyim kullanıyor. A priori diyor. Yani önceden varsayılan, hiçbir delile dayanmayan doğru kabul edilir diyor. Biz diyor materyalizm diyor mutlak doğru kabul ederiz diyor. Hangi delili görsek diyor ona uydururuz diyor. Çünkü diyor bir ilahi yaratıcının varlığına inanamayız diyor. İzin gelmesine izin veremeyiz diyor. Şimdi bu bilim olmuyor o zaman.
Evet.
Kendi kendini doğrulayan kehanet oluyor o zaman. Bir şeyi ilk başta doğru kabul edip ona uygun olabilecek delilleri toplamaya çalışmak.
Tabii bakın Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu putlar ise, bu darwinizmin putu, sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Bir takım isimler koymuşlar. İşte mutasyon diyorlar, doğal seleksiyon diyorlar. Diyorlar da diyorlar değil mi? Evrim. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Bakın hiç delil yok. Bütün deliller Allah'ın varlığının değil mi? Bilimi de Allah yarattığı için Allah'ın varlığını tespit ettiriyor, yücelttiriyor zaten. Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Bakın sadece zan ve tahminle böyle olmuş olması lazım. Evrimleşti çünkü şundan geldi vesaire gibi zan ve tahminle yalan söylüyorlar. Ve nefislerinin arzu ettiklerine diyor. Neyi arzu ediyorlar? Bir batıl pagan dinini arzu ediyorlar değil mi? Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Evet. Bakın bu ayet aynı zamanda inşallah Hazreti Mehdi'ye işaret ediyor. Çünkü Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle hadislerde bu işaret ediliyor. Darwinizm, materyalizm gibi pagan felsefelerinin çökeceği dönem geldi Allah'ın izniyle ve bütün dünyada bunun izlerini görüyoruz. Çünkü tepe taklak gitti. Hakikaten Allah hocamız da vesile etti böyle. Darwinizm ve materyalizm dünya çapında yerle bir oldu. Artık herkes, üniversite öğrencileri, liselerde öğrenciler ya ne alakası var demeye başladılar böyle. Bir büyü gibi bütün dünyada hakimdi Darwinizm 20. yüzyılda. Ki bunun sonucunda komünizm, faşizm gibi bütün kanlı ideolojiler Darwinizm zemininde oluştu. Artık dünya çapında yerle bir oldu. Şimdi artık o kafası, hocamızın kafasını kopardığı cesedin kaldırılması, gömülmesi işlemi var.
Manevi gerçekleşiyor.
Evet. Evet, biraz onu cesedi tutmaya, onlar tutmaya çalışıyor falan filan. Arada ayağa kaldırmaya çalışıyor, bir bırakıyorlar yeniden yere düşüyor böyle. Şimdi o gömülecek yani, i̇nşallah. Yapılmakta olan bu inşallah.
Şimdi ben az önce Oktay'ın bahsettiği o Richard Lewontin'in itirafı var, cümlesi var. Kendisinin önce materyalist, sonra bilim adamı olduğunu şöyle itiraf ediyor. Bakın bu adam bir genetikçi. Ama aynı zamanda da bir evrimci. Şimdi genetik ne demek? Az önce anlattık DNA'nın işte nasıl kendini işte kopyaladığını, nasıl protein sentezi olduğunu. Bütün bunları biliyor mu? Çok çok detaylı biliyor. Ama bakın hala evrimci. Hala bir yaratıcının varlığını inkar edebiliyor. Neden inkar ettiğini bakın şöyle ifade ediyor. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Ön kabulümüz var diyor. bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Bilim değil diyor. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle, yani ön kabulümüz nedeniyle, materyalizmi bir defa kesin kabul ettiğimiz sebebiyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Bakın diyor ki, kurguluyoruz diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz diyor. Yani her ne kadar bilim detaylı incelendiğinde, en ufak bir detayda bakıldı. Nasıl? Tasarım var burada, yaratılış var. Demek ki yüce bir yaratıcı var. Sonsuz güç sahibi bir akıl var burada. Allah var. Allah yaratmış. Gerçeği ortaya çıkıyor. Hayır, biz bunu kabul edemeyiz. Neyi kabul ederiz? Çünkü biz materyalizme önden inandık. O zaman bunu reddedeceğiz, bu gerçeği. Bakın, gerçek bile olsa bunu reddedeceğiz diyor. Ne çıkıyor ortaya o zaman? Bir defa kurgu bilim denen bir kavram çıkıyor ortaya.
Evet.
Yani bir defa kurgulamış kafasında, oradan ulaşacağı sonuçlar bilimsel zaten olmaz. Ne olur? Evet. Kurgu bilim olur.
Tamam.
Yani bilim de yanlış yönlendiriliyor. Bilim ilerlemez bu takdirde. Yani hızlı bir şekilde ilerlemez. Gerçekler bir defa kabul edilse, gerçeklerden hareket ederek daha da detaylı olarak gerçekler kabul edilse çok daha hızlı ilerler bilim. Hı. O zaman gerçek bilim adamlarıyla karşı karşıya oluruz. Yani bilimi gerçekten takdir eden, Allah'ın adını yücelten insanlar olduğu takdirde, evet, o zaman bilim hızlı bir şekilde ilerler. Yoksa günümüzde bilim hızlı bir şekilde ilerlemiyor.
Tabii mesela bakın Big Bang, yani evrenin yoktan var edildiği 1920'li yıllarda, değil mi? 20. yüzyılın başında ortaya konmuştu. Einstein yaptığı hesaplamalarla ortaya koymuştu. O dönem Lemaître diye bir Belçikalı rahip olan, aynı zamanda bir bilim adamı, o da gösterdi, değil mi? Böyle o dönemde. Bunu kabul etmeleri, bakın 1970'li yılları buldu. Yani 50 yıl geciktirdiler ve direndiler. Hatta mesela Fred Hoyle var. Dünyanın en ünlü matematikçilerinden ve fizikçilerinden, Darwinist ve ateist. 50 yıl boyunca Big Bang'in bütün delillerine rağmen, ki kozmik fon radyasyonu olduğu gösterildi, bütün kainatın genişlediği 1928 yılında, bakın daha teleskopla görüldü, yani böyle Edwin Hubble gözleriyle gördü. Bütün bilim adamları da gördüler bunu.
Yoktan
bütün,
var edildi.
Evet. O zaman yoktan var edilmiş olduğunu söylediler ve bunun delilleri de bulundu. Buna rağmen bakın 50 yıl direndiler ve kabul etmediler 1970'li yıllara kadar. Artık en sonunda NASA uydusunu gönderdi böyle. Evet. 8 dakika içinde kozmik fon radyasyonunun olduğunu gösterdi 1989 yılında. 1960'lı yıllarda bilim adamları Arno Penzias ve Robert Wilson ortaya koydular. Ve böylece bu kemik kafalar o zaman kabul ettiler.
Einstein bile hatta özellikle bu ön kabulden etkilendiği için kendisi de orada özel bir kozmolojik sabit eklemiş oldu bütün formüllerine. Yani sırf bu
olmayan
ön kabul,
şey.
Evet, olmayan bir şey eklemek durumunda kaldı ki bunu şey yapmak üzere, bu ön kabulü gerçekmiş gibi sunmak üzere, hı hı, diğer bilim adamlarıyla tabii ortalık sonuçta yalnızca kendisi de yok ortada. Birçok bilim adamları var, aynı ortamda oturuyorlar, konuşuyorlar kongrelerde vesaire. Hepsini kabul edebileceği bir formül ortaya koymak durumunda kalıyor. O yüzden kendisi de zaten itiraf ediyor daha sonraki yıllarda. Diyor ki, hayatımın en büyük hatasını yaptım diyor. Bu kozmolojik sabiti formüllerime eklemek durumunda kalarak diyor.
Çünkü statik evren modeli diye bir model vardı o zaman. Yani maddenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia eden materyalist bir zihniyet bu. Materyalistler böyle düşünüyorlardı. Madde sonsuzdan beri var, sonsuza kadar da var olacaktır. Bir yaratıcı haşa yoktur diye iddia ediyorlardı. Evet. Halbuki bilim gösterdi ki Big Bang'le, yani tek bir noktadan, değil mi, Allah yoktan var etmiş. Yani madde, zaman ve mekan yoktan var ediliyor. Yani Allah tarafından yaratılıyor.
Tam onun Kur'an'da için, tarif edildiği gibi.
Evet. Aynen. Kur'an'da da Allah birden fazla ayette bu bildiriliyor. Bir kere göğü biz yarattık. Büyük bir kudretle yarattık diyor Allah. Zariyat suresi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz onu genişleticiyiz diyor. Bakın göğün genişlediği 1928 yılında ilk defa Edwin Hubble tarafından teleskopla gözleniyor. Başka bir ayette göklerle yer birleşik iken diyor Allah, onları biz ayırdık diyor. Orada Arapça kullanılan rat ve fat fiillerinden biz anlıyoruz ki madde birleşikken tek bir noktadan oluşmuş, yani bütün gökler ve yer, yani evren, uzay, zaman, mekan hepsi tek bir noktadan oluşmuş. Bu da Big Bang'i ispatlıyor ve 1400 sene önce Kur'an'da var. Zaten reddetmelerinin sebebi de yaratılışı Allah'ın yarattığını ispatladığı için 50 yıl direniyorlar buna karşı. Ama şimdi bu şunu gösteriyor, işte bu taş kafa zihniyet, bu Darwinist zihniyet hep böyleydi bugüne kadar. Bütün bilimsel delilleri bu Darwinizm saçmalığını uydurmak için çarpıttılar. ve Allah'ın yarattığını gösterdiği için gerçek bilimsel kanıtları hep bir tarafa atma, göz ardı etme eğiliminde oldular. Bu işte yavaşlattı bilimi. Halbuki bilim şimdi işte bakın ayrı zamanda Mehdi döneminde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ilerleyecek. Çünkü Allah'ın bereketi gelecek bütün dünyanın üzerine ve akıl mantık serbest kalacak o zaman. Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Bir bilim adamı bakacak bir şeye. Buradan 3-4 tane değil mi ihtimal olacak böyle. Onlardan doğru olanı hemen seçecek böyle hiç vakit kaybetmeden. İnsanlık için en faydalı, en güzel şekliyle hizmet edecek bilim de inşallah.
İnşallah.
Zaten Allah'ın yarattığı ispatladığı
için. Zaten o konudaki iddialarının da tam tersi olmuş oluyor. Çünkü hep yıllarca inancın, dinin, inanan insanların bilimin gelişmesine engel olduğunu iddia ettiler. Yani dediğin gibi tam aksi. Yani normalde zaman kaybının büyüklüğünü düşünsenize. Mesela ilk başta böyle gereksiz bir inatla o materyalist kafayı yaşatmak için yalana dolana başvurmasalar, mesela ilk başta evrenin genişlediğini hemen kabul etseler, zaten mesela dindar bilim adamları olsa bakacak zaten Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatılıyor. Diyecek ya tamam yani biz zaten Allah'ın bildirdiği bu gerçeği delillerini de bulduk. Şimdi biz bunu daha detaylı öğrenelim, derinlemesine öğrenelim. Şimdi o zaman yani çok daha hızlı bir gelişme olacaktı. Belki şimdi bilimsel olarak çok daha ileri bir noktaya gidecekti insanlık. Yani böyle az buz zaman kayıpları değil. Bu bütün bilim dallarında geçerli. Paleontoloji de mesela ilk Kambriyen dönemine ait fosilleri 70 yıl sakladılar.
Evet. Ya, olacak mı? Enstitüsü yapıyor bunu.
Bunu yapan,
yani en ünlü müzelerinden bir tanesi.
Müze müdürü saklıyor. Yani çünkü o kadar net buluyor. Bir şey ki 350 milyon yıl önce çıkan canlılar 540. mükemmel. 540 milyon yıl önce çıkan canlılar mükemmel. Evet. Kusursuz. Gözleri var. O trilobitlerin gözleri var. Hem de öyle gözleri var ki yani şu anki canlıların birçoğundan çok daha kompleks bir göz yapısına sahip. Şimdi bunu görünce normalde makul bir insanın, akıl vicdan sahibi bir bilim adamının büyük bir sevinç duyması lazım. Ne güzel, çok güzel bir şey bulmuş. Ha bu neyi gösteriyor diye bakması lazım. Doğruyu, gerçeği arıyorsa bu yaratılışı gösteriyor. Bunu da göğsünü gere gere Allah'a tesbih ederek bütün dünyaya duyurması lazım. Ondan sonra da bu konuda bilgisini artırmaya çalışması
detaylı
lazım.
Detaylı çalışıyor.
Tabii şimdi bunu 70 yıl saklarsan sen, yani bilimin önüne engel koyuyorsun. Demek ki bilimi engelleyen şey asla ve kesinlikle inanç, dindarlık, dinler asla değil. Tam aksine o materyalist kafa, yani o pagan dinini savunmaya yönelik, işte biraz önce Cihat'ın da tabii örnekte söylediği gibi yani ağzıyla söylüyor, ne kadar korkunç, insan ne kadar utanır. Yani benim bunları savunmam bilimsel falan değil diyor.
Evet.
Benim materyalizme olan ön kabulümdür diyor.
Evet.
Yani buna dayanarak mesela kendi kendilerine bir takım bilim tarifleri yaptılar. Yıllarca mesela insanların öyle kafası ütülendi. Bu senin söylediğin bilimin tanımına uymuyor diyor. Ya bilimin tanımını kim yaptı? Bilimin tanımını kendi yapmış, evet. O materyalist kafayla. Bunu söyleyemezsin diyor. Niye? Benim bilim tanımıma uymuyor. Bunu iddia edemezsin, bilim tanımıma uymuyor. Şimdi o bilimin tanımı Allah'ın izniyle değişti. Evet.
Son bir şey daha ekleyelim, bitiyor zamanımız da. Bu Darwinizm tabii çok büyük bir bela. Mesela Türkiye'de PKK belası var ya, değil evet. mi? Son günlerde de azıtan bu PKK. Bakın Bölücübaşı diyor ki, tam bir Darwinist zaten kendisi. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. En vahşi hayvanlar, hayvandır insan, en acımasız hayvandır. İnsanı böyle hayvan gibi gördükleri için bir hamam böceği gibi on binlerce insanı katletmekten, şehit etmekten hiç çekinmiyor. Diyor ki aynı zamanda Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyor. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Yani ben diyor Lenin'in 20. yüzyıldaki versiyonuyum yani, diyor. Bakın söylüyorum. Lenin de diyor ki bunlar hepsi ortak kafa zaten, Darwinist kafa. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Yani Lenin polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, Lenin söylüyor bunu. Devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. İşte Lenin, işte Bölücübaşı, bebek katili, PKK'nın yaptığı da budur zaten bugün. Komünist ve Darwinist bir mantık zeminin üzerinde oturduğu için, bir zeminde oturduğu için binlerce insanımızı şehit ettiler. İşte dolayısıyla bu yüzden dolayı hocamız çok önem veriyor. 300 kitabından 45 tanesi Darwinizmin çürütülmesi ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. Bunun için de bir farz herkes için. Çünkü çağın en büyük fitnesiydi bu. Bu ortadan kalkınca güzel ahlak, sevgi, merhamet, şefkat, teknoloji, bilim inanılmaz ilerleyecek, sanat inşallah. Ve altın çağ geliyor. O da Hazreti Mehdi'nin döneminde olacak inşallah.
İnşallah.
Evet, inşallah. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aramızın ardından yine burada sizinle olacağız. Kayanımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harun Yahya TV sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Harun Yahya Org ve Harun Yahya Net adreslerinden hocamızın tüm eserlerine ücretsiz olarak ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Sevgili hocamız Adnan Oktar da bizimle birazdan birlikte olacak inşallah.
İnşallah.
Bu evet, sosyal bölümünü anlatıyorduk Darwinizm. Darwinizm bundan dolayı çok önemli. Yani bir tam bir bela olması sebebiyle. Yani bütün bu çarpık mantıkların temelinde hep Darwinizm vardır. Bunun için mesela hocamızın bir komünizm pusuda kitabı var. Faşizmi açıklayan kitapları var. PKK'nın da neden, nasıl bir Darwinist ve komünist zemine oturduğunu ve Türkiye'yi nasıl komünist bir devlet haline getirmek istediğini bölerek bunu açıklamıştı. Nitekim devam edelim hakikaten. Bakın bunların ortak noktasına bakıldığında bu kanlı komünist liderler, PKK, ondan sonra kanlı faşist liderler, Adolf Hitler, değil mi? Faşizmin önde gelenleri, Mussolini, bunların hepsinin Darwinist olduğunu görüyoruz. Ortak noktaları Darwinist olmaları. Yani bazen insanlar şunu zannediyor, güya komünizmin zıttı faşizm gibi değil aslında. Bunların hepsinin ortak noktası Darwinist olmaları ve kan dökücü sapkın birer felsefe olmalarıdır. Hep çatışma mantığını getirmiştir çünkü, evet. Darwinizm, değil mi? Bunu Charles Darwin hem kendisi ırkçı hem de diyor ki doğada bir çatışma vardır diyor. Bu ilerlemenin temelidir diyor. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir. Ve ırkçı mantıklarında da işte daha çok evrimleşmiş hayvanlar var. Beyaz Avrupalı diyordu bunlara. Daha az evrimleşmiş haşa hayvanlar var. Diğer bütün ırklar. Ve bu mantıkları getirmiştir. Evet. Bu mantıklarda Karl Marx tarafından mesela komünizm uyarlanmıştır. Nasıl uyarlanmıştır? Komünizm biliyorsunuz sınıflar arası çatışmayı iddia etmişti Karl Marx. Demişti ki Hegel'den aldığı, hocası olan Hegel'den aldığı mantıklarla diyalektik materyalizm zeminine oturtmuştur komünizm. Diyalektik materyalizm de maddi zıtlıklar içerisinde gelişir. Bir tez vardır. Bunun karşısında bir antitez oluşur. Karşıt bir fikir. Bunun ikisinin çatışmasından da sentez oluşur, değil mi? Bu mantığı ileri sürmüştü. Ve bunu demişti, topluma da uyarladığınız zaman ki tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyordu. Sınıflar vardır. Bu sınıflar arası çatışmayla tez, antitez, sentez oluşur böyle. Ve toplumlarda bu şekilde iddia ilerler gibi bir mantık getirmişti. Ama bakın çatışma mantığını getirmişti. Sınıflar arası çatışma. Diyordu ki toplumda insanlar şöyle oluştu işte. İlkel komünel toplum, kölecilik, feodalizm, ondan sonra kapitalizm. Ve bu kapitalizm en son hali dediği iddia ettiğinde proleter sınıf var diyordu. Proletarya sınıfı, işte işçi sınıfı onun söylediği deyimle. Bu ikisi çarpışacak. Dolayısıyla proletarya bu kapitalist sistemi ortadan kaldıracak, burjuvaziyi ortadan kaldıracak. Ve bunun yerine toplumda sınıfsız bir yapı oluşacak. Ama demişti, altyapı ve üst yapı var. Altyapı ekonomidir. Üst yapıda bütün hukuk, milli, manevi değerler tamamı ona göre üst yapı oluşturuyordu. Her şeyin temelini ekonomi olarak görüyordu ve bunların tamamını ortadan kaldıracağını iddia ediyordu. İşte bu sınıfsız toplumda da demişti, ne milli, ne manevi, ne aile, hiçbir değer kalmayacak, ahlaki değer kalmayacak böyle. Komün hayatı yaşanacak, manevi değerler, din kalmayacak ona göre. Ve bu şekilde bu sınıfsız bir toplum oluşacak diye bir iddia öngörüde bulunmuştu. Bunu dedik de tabii ki doğru olmadı, böyle saçma şey olur mu? Zaten onun söylediği o ilkel komünel toplum, feodalizm, bunların hepsi bugün günümüzde de var zaten. Kölecilik yok mu bugün? Var. Değil mi? Gemilerle kölelere yakalandı diye haberler çıkıyor gazetede. Aynı şekilde kapitalizm yok mu? Var.
Evet.
Bunun yani iddia ettiği şeylerin hepsi zaten günümüzde de var. Ama hiç de öyle bir şey olması gerekmiyor. Zaten güzel ahlak hakim olmalı. Yani onların ortak özelliği dine karşı olmalarıydı. Nitekim bu sapkın felsefelere zemin olarak da Darwinizmi gösteriyordu. Şunu diyordu bakın, Marx'ın sözü var. Çok önemli. Mektuplarında söylüyor. Bizim görüşümüzün diyor, doğa tarihinin temelini Darwin'in kitabı oluşturmaktadır diyor. Türlerin Kökeni kitabı. Bakın bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini. Yani komünizmin bilimsel dayanağı Darwinizm'dir diyor bir diğer deyişle. Georgi Plakanov var komünizmin kurucularından. O da diyor ki Marksizm'dir diyor. Marksizm diyor. Darwinizmin diyor sosyal bilimlere uyarlanmış halidir diyor. İşte komünizm bu.
Doğru.
Bu mantığı aldı Apo, değil mi? Ya yani bölücü başı daha doğrusu.
Evet.
Ki Darwin mesela başka bir şeyini okuyayım, sözünü okuyayım size. Diyor ki, ilkel komünel topluluk dönemi, bunu bölücü başı söylüyor, insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. Başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Bakın tam bir Darwinist. Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ne alakası var? İnsan değil mi? Eski medeniyetler kurmuş. İlk zamandan itibaren değil mi? İnsan hep insan. Resim yani kültürler, resim yapmış, müzik aletleri. Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte yiyecek toplamada, diğer hayvanlara karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsleri dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. Bakın işte insanı böyle böcek gibi gören, tabii, sinek gibi gören, ne olacak diyor, öldürmekten ne çıkar diyor. Stalin de söylüyor bunu. Stalin diyor ki, bir insanın öldürmek diyor trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Bakın 20 milyon insan katlediliyor onun döneminde. Hep aynı mantıklar. Tabii. Ve devam ediyor bakın bölücü başı. Bakın diyor ki PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki et de tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Yani PKK Leninist, Stalinist bir örgüt ve Darwinist bir örgüt. İşte bu mantıklarla ne oluyor? Her yerde bombalama eylemleri, Lenin söylediği gibi değil mi? Karakollar basılıyor, askerler öldürülüyor, hükümetin paralarına el koyalım diyor, insanların paralarına el koyalım diyor. Ve böylece diyor, değil mi?
Cinayet hakim işlemeyi diyor, makul görüyor. Yani şimdi zaten insanı hayvan gibi gören bir zihniyet, her şeyi kendine göre müvah görüyor. Burada şu çok önemli, zaten çok uzun yıllardan beri hocamızın çok üzerinde durduğu bir konu. PKK ile mücadele etmek istiyorsak birinci yapılacak şey bu deli zırvası zihniyetlerinin yanlışlığını herkese anlatmak. Yani yoksa bu düşünceye sahip olan insanları bir şekilde yok ettiniz hani o kişileri. Arkadan yenileri geliyor. Yani bu zırvayı bir şekilde birilerine anlatıp onları ikna ediyorlar. Ve bunun sonucunda bu vatanın tertemiz aslında evlatları katil oluyor.
Evet.
Yani onları da aslında birçoğunun annesi babası tertemiz vatan evladı insanlar. O çocuğun bir şekilde aklına giriliyor, aklı çeliniyor. Bu deli zırvası düşünceler kafasına sokulduğu için sonunda kalkıp ailesini, milletini, sevdiklerini bırakıp dağlara çıkıp ondan sonra da gözünü kırpmadan cinayet işliyor. Şimdi bunu engellemek için mutlaka bu zihniyetin ne kadar yanlış olduğunu, bir kere hiçbir şeye dayanmadığını, yani bilimsel olarak da deli zırvası olduğunu, sosyolojik olarak da sonuçlarının ne kadar korkunç olduğunu herkese çok iyi anlatmak lazım. Bunu anlattığınız zaman zaten adam bulamayacaklar. Yani bu işin çözümü bu. Bu işin başka bir çözümü yok. Eğer olsaydı zaten bugüne kadar olurdu yani. Olmadığını çok açıkça görüyoruz.
Doğru.
Bir müddet azalıyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra bir müddet sonra tekrar hortluyor. Niye? Kafa aynı. Arkadan gelenler de o kafayla yetişirse hiçbir şey yapamazsınız. Onun için herkesin bunu bu anlamda da bir milli görev olarak görmesi lazım. Yani herkes Darwinizmin ne kadar büyük bir yalan olduğunu, evrimin ne kadar büyük bir yalan olduğunu hem kendi öğrenecek hem çevresini anlatacak. Doğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz bunları birbirlerine anlatacak. Bu şekilde yetişen hiç kimseyi hiçbir güç Allah'ın izniyle alıp da dağlara falan çıkartamaz. Katil de yapamaz. Nasıl olur? Nasıl öldürür?
Evet.
Yani Allah'ın yarattığı bir kul olarak gördüğü bir insanı başka bir insan hiçbir sebep olmadan yani nasıl öldürebilir yani? Hiçbir meşru bir şeye dayanmadan böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
Yani herhangi bir canlıyı bile öldüremez insan. Yani ona şefkat diyor. Yani bir değil insan yani bir böceği bile eğer gerekmiyorsa yani o anda çok net bir zarar vermiyorsa insan öldürmez. Niye öldürsün? Yani çimenliğin içinde dolaşıyorsa sevimli sevimli insan bakıp hani gülümseyip geçiyorsunuz. Ama bunlar insana bile o değeri vermiyorlar. Çünkü zaten insanın kendilerine göre sınıflandırdıkları zaman bir kısmını hayvanın az gelişmişi olarak görüyor. Mesela Darwin Türk milleti için böyle iğrenç bir iddiada bulunuyor.
Alıntısı vardı okuyayım onu. Evet. Hakikaten bakın çok ibretli. Diyor ki Darwin, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve halen de sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki çok değil birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün bu fikir bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen daha medeni ırklar, o beyaz Avrupalıya daha medeni, daha çok evrimleşmiş hayvan gözüyle bakıyordu. Yaşam mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Bakın Türk milletini haşa aşağı ırk, barbar ırk olarak nitelendiriyor. Ve üstün ırklar tarafından diyor, Avrupalılar tarafı, beyaz Avrupalılar tarafından yok edilecektir diyor, elimine edilecektir diyor. İşte bunun hemen akabinde Winston Churchill de bu fikirleri almıştı. Birinci Dünya Savaşı patladı ve Türklerin üzerine muazzam geldiler Osmanlı'nın son dönem. Biliyorsunuz zaten Kurtuluş Savaşı, evet. Çanakkale muharebeleri oldu böyle. Hep bu mantıklardan dolayı oldu. Yani bu Darwin'in sapkın mantıklarından dolayı. Darwin zaten yani bakın kendi teorisine kendisi de inanmıyor. Diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani evrim iddiasına, bu Darwinizm saçmalığına Darwin paçavra diyor. Ve ırkçı, yani taş kafa bir ırkçı. Bu ırkçı fikirleri işte Hitler tarafından alındı, kanlı Nazi ideolojisi olarak uyarlandı. O da neyi savunuyordu? Irklar arası çatışmanın ilerlemenin temel olduğunu savunuyordu. Hı hı. O da bir tam bir psikopattı. Ve 55 milyon insanın hayatına mal oldu bu. Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg Nazizm'e uyguladılar bunu. Hatta kitabı var bir tane, Mein Kampf. Kavgam demek. O işte evet. Darwin'in mücadelem, kavgam anlamında. Darwin'in bu mücadele, hayatta kalma mücadelesi vardır ya, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider mantığı. Ondan çok etkilenmişti ve kitaba Mein Kampf ismini vermişti. Kitabı okuduğunuz zaman zaten, kimse okumasın da yani psikopat bir kitap. İçinde doğal seleksiyon, suni döllenme, ondan sonra ırklar arası çatışma mantıkları vardır hep bunlar. Bu mantıkları işlemiştir. Ve bu 55 milyon insanın hayatına mal oldu. İşte Karl Marx çıktı, Stalin çıktı, Mao çıktı. Mao diyor ki Çin sosyalizmi diyor, Darwinizm ve evrim teorisi üzerine kurulmuştur diyor. Bakın Çin sosyalizmi Darwin ve evrim teorisi üzerine kurulmuştur diyor. 60 milyon insan yok edildi onun döneminde. Ve dünya çapında bu komünist ideolojiler dolayısıyla 100 milyonlarca insan katledildi. 350 milyon insan öldürüldü ve şehit edildi 20. yüzyılda. Sırf bu Darwinizm saçmalığı yüzünden. Bakın bütün bilimsel deliller alenen yani yanlışıyor, yalanlıyor. Değil mi? Fosil kayıtları, genetik baktığımız zaman Allah'ın yarattığı çok açık değil mi?
Evet.
Çocuk bile anlar bunu. Yani o genlerin kompleks yapıları hatasız ve mükemmel ve en ufak bir hata olduğu zaman bozulma meydana getiriyor. Bu demek ki Allah'ın yarattığını gösteriyor. Canlılar, türler mükemmel eksiksiz olarak ortaya çıkıyorlar. Hiç değişmiyorlar. 300 milyon tane fosil var. Bir tane iki tane diyor. Hocamız diyor ki bakın bir tane fosil getirene diyor. 10 trilyon lira vereceğim diyor. 10 trilyon lira.
Hatta fotoğrafına artık.
Evet fotoğrafına. Yok. Bütün dünyada haber oldu bu. Bütün dünya medyasında hocamızın 10 trilyon teklif ettiği. Fransızlar haber yaptı bunu. Amerikalılar yaptı. İngilizler yaptı. Bir kişi yok. Niye yok? Çünkü bir tane delil yok.
Müzelerde yani, bile normal gittiğinizde hani işte evrim şeyleri var, bölümleri var. Darwin diye mesela British Museum'da Darwin'e özel bir bölüm ayırmışlardı.
Hı hı.
Gittik baktık orada ne var diye zamanında. 2004 senesiydi zannediyorum, 2003 ya da. Ya hiçbir şey yoktu. Yalnızca belli çizimler var. Fosil var mı? Fosil yok. Kanıt var mı? Yok.
Somut hiçbir şey yok.
Yok tabii. Normal rekonstrüksiyonlar var. İşte normal işte bir sanatçı gelmiş.
Maketler.
Evet, şey, kilden böyle heykeller yapmış. Bir şeye benzetmişler onu. Onu da başka bir şeye benzetmişler. Yarı maymun, yarı insan canlılar yapmışlar. Yok işte biraz daha en tüylü hali. Yavaş yavaş tüylerini yitirmiş. Sonunda tüysüz insan haline gelmiş böyle. Ama kilden
kendi
yapmışlar.
Kendi yaptıkları.
Üç boyutlu tamam. Şeyler yani şeyler. Rekonstrüksiyonlar, heykeller yapmışlar. Bunun hiç bilimde bir ilgisi yok ki. Bu masallarını görselleştirmişler o kadar. Yani evet. Masallarda olan şeyler hiçbir temeli yok. Bakın mesela hiçbir temeli yok derken bir örnek vereyim. Yani o mantıksız düşünmelerini, o tüylerin mesela dökmelerini. Son olarak bir araştırma yapıldı şeyde. Proceedings of National Academy of Sciences diye Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ünlü bir dergi var.
Hı hı.
Geçtiğimiz ay yayınlanan bir çalışmada. Bundan yaklaşık 3 milyon yıl önce dünyada çok aşırı sıcak bir dönemin yaşandığı iklimi olarak saptandı.
Evet.
Ve bu Tanzanya'da saptandı. Tanzanya'daki kayalar incelendiğinde kaya katmanları altında o döneme ait aşırı sıcaklığın tespit edildiği, o dönemde çok sıcak bir şeyin iklimin yaşandığını, aşırı sıcak bir iklimin yaşandığını kanıtı olan kayalara rastlandı. Evrimciler bakın hemen bu şeyden, bilimsel bulgudan yola çıkarak nasıl bir yorum yaptılar biliyor musunuz? Dediler ki, işte yarı maymun, yarı insan yaratıklar vardı o zamanlar. Sonra bu aşırı sıcak ortamda bu canlılar tüylerini kaybettiler ve böylece tüysüz insan ortaya çıktı, modern insan ortaya çıktı dediler. Şimdi böyle bir yorum nasıl yapılabilir? Yani burada bir mantık var mı? Buradan bu sonuç çıkartılabilir mi?
Yani tüyler zaten vücudun nefes alması içindir. Yani ya, sıcaktan dolayı yani. Tüy dökmek. Hayır. Ayrıca yani, onca...
Aşırı sıcaktan insan tüyünü döker mi? Böyle bir mantık yani var
bir
mı?
Bir sürü hayvan var, onların da tüyü evet. var. Hepsi döksün.
Artık bütün canlıların tüyünün dökülmüş olması tabii. lazımdı. Evet.
Ama bu bakın çok ünlü bir bilim dergisinde evrimci birinin kaleme aldığı bir yazıda ifade edilebiliyor. Neden? Sırf Darwinizmi savunduğu için, Darwinizme yönelik bir cümle sarf ettiği için kabul ediliyor, yayınlanıyor bu ifadesi.
Bilinçsiz ve bilgisiz insanlara yönelik ifadeler mi bunlar peki? Yani bilmeyen, bu yorumları yapamayacak durumda olan, fazla bu konularda fazla bilgisi olmayan insanları bu düşünceye çekmek için
kandırmak
mi?
Için. Tabii çok kandırmak doğru. Için. Yani gerçekten kandırmak çok önemli.
Kandırılabilir insanları.
Direkt amaçları bu.
Çünkü az önce bahsettiğimiz bu terör konusunda da evet. hani daha az bilgili olan, bir takım konularda belki çok fazla detaylı bilgisi olmayan insanları böyle mukayese yapamayacakları konularda belki kandırmakla
kesinlikle. Propaganda yöntemi. Onları yönlendiriyor. Yani mesela şeyi de çok dikkat etmek lazım. Mesela gazetelerde halen ara sıra mesela fotoğraf değil yani çizimler çıkıyor. Hı hı. İşte bilmem ne bulundu bir haber. Yine haber komple atmasyon oluyor zaten. Ama yanında insan gibi bakan bir maymun resmi çizmiş oluyorlar. Hı hı. Şimdi bunu hakikaten bilmeyen birisi yani hani halktan herhangi bu konularla ilgisi olmayan birisi hani onu bakıp sanki o gerçek bir şeymiş gibi aa evet yani her şeyiyle maymun ama böyle gayet anlamlı bakıyor evet. falan. Ya da mesela ailesiyle çiziyorlar. Yani bir atmasyon yalan olan bir kemiğe bir domuzun dişine dayandırarak sonradan domuz dişi olduğu anlaşılan bir fosile dayandırarak işte yarı maymun yarı insan diye bir canlı türü uyduruyorlar. Onun da böyle ailesi işte çocukları falan kırda dolaşır gibi resmini çiziyorlar. Şimdi bunu gören dediğiniz gibi bilmeyen birisi bundan etkilenebilir. Onlara karşı da çok uyanık olmak lazım. Herkesi de uyarmak lazım. Bunlar tamamıyla yalan. Yani tamamıyla atmasyon. Yani işte taş sıcaktı ondan tüylerini döktü. Mesela hani çılgınca böyle akıl dışı bilim dışı bir iddia. Devenin çok sık tüyü var. O tüyler çok onu çok sıcakta onu sıcaktan koruyor.
Evet.
Gece çöl soğuğunda da soğuktan koruyor. Bu işte Allah'ın yaratması. Bu bir mucize. O mesela devenin dizlerinde, dirseklerinde özel bir yapı var. Nasırlaşmış bir yapı. O işte çömeldiği zaman, kumda oturduğu zaman yanmasını engelliyor. O mesela ona sonradan, hani doğduktan sonra da onlar olmuyor. Yani kuma değe değe işte zamanla orası nasırlaşıyor falan değil. Normal o sevimli...
Duvar da olmaz.
Evet. Deve yavrularında, o bebeklerde, onlarda da var. Öyle doğuyor. O öyle yaratılmış çünkü. Çölde yaşamak için yaratılmış. Allah zaten ayet-i kerimede diyor, bakın deveye nasıl yaratıldığını. Yani onun için, şimdi bunlar tamamıyla uydurma bir şeyi savunduklarından, zaten işte müzelerine koyacak fosilleri bile olmadığı için yapabilecekleri tek şey, işte konstrüksiyon yapıp, uydurma resimler çizip bunlarla insanların kafasına bulandırmaya çalışmak asla o oyuna gelmemek lazım.
Evet bakın gazetede böyle haberler çıkıyor. Bu geçtiğimiz yıl olan yine böyle uydurma haberlerden bir tanesi. Evrimin kayıp halkası bulundu diye
sanki
böyle.
Sanki bütün halkalar var da hani kaybını da bulmuşlar gibi. Evet. Yani. Bir tane halka yok.
Bütün dünyada haber oldu. Bakın diyor ki ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık hayvan fosili bilim dünyasını ayağa kaldırdı. Keşfi dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar, bakın dünyanın 8. harikası diyorlar. Bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Hocamız hemen akabinde buna cevap verdi. Bakın burada fosili görüyorsunuz. Bu dedi ki, evet fosille Darwin dedi diyor. Ondan sonra bu dedi lemur fosili dedi. Lemon da bir Madagaskar maymunu. Onun böyle bazılarının soyu tükeniyor. Yani lemurun çeşitleri var. Onlardan bir tanesi olduğunu açıkladı. Açıkladıktan sonra bakın, bütün dünya medyası bunu dünyanın 8. harikası olarak vermişti. New York Times, BBC. Bakın şimdi bu gördüğünüz New York Times'ta çıkan haber. Diyor ki hocamız cevap verdikten sonra kısa bir süre sonra haber yaptılar. Yine haber yaptılar. Diyor ki ida olarak bilinen diyor fosil iskeleti diyor insanın atası falan değilmiş diyor. Hemen özür dilediler. Aynı şekilde bakın yine burada görüyorsunuz Science Fair'de yine aynı şekilde rapor. İda lemur yani Madagaskar maymunu olarak gözüküyor. İnsanın atası değil. Bütün dünya çapında BBC falan hepsi özür dilediler bunlar. İşte elhamdülillah artık evet, meydan boş değil. Yani bu Darwinizm saçmalığı ne zaman kıpırdansalar bunlar bilmiyorlar mı onun maymun olduğunu. Çok iyi biliyorlar. Hı hı. O halkı aldatmak için böyle yok kayıp evet. halka bulundu. Evet. Bilmem ne şöyle oldu. Acaba böyle oldu diye.
Hazırlık yapmışlardı. Bakın propaganda hazırlığı çok güzel yapılmıştı. David Attenborough denen BBC'nin çok ünlü bir belgesel yönetmeni var. Ve bu fosilden yola çıkarak çok güzel böyle filmsel bir çalışma yapmıştı. Hı hı. Neden? Darwinizmi tekrardan işte sanki bakın bilimsel delilleri varmış gibi propaganda malzemesi olarak kullanmak amacıyla bunu kullandı. Ama çok kısa sürdü tabii ki.
Tabii.
Ama öncesinde yapılan işte BBC'de olsun işte New York Times'da pek çok yabancı kaynakta işte gazetelerde basında öylesine abartılmıştı ki sanki işte evrim her şeyle tam her şeyle eksiksiz bir o eksik kalmıştı o da tamamlandı gibi böyle bir imaj yaratılmıştı. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Bakın bu tamamıyla Darwin'in
halka çizmişler.
Ya bunu internette yapmış gençler. Diyorlar ki Darwin'in halkası bulundu. Doğru bulmuşlar Darwin'in halkasını. Darwin'in ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği halkası yıllardır evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Halka Meksika'da bulundu ve British Museum'daki yerini aldı. İşte kayıp halkayı bulmuşlar.
Kayıp halka.
Hikaye bıraksınlar bu işleri. Bu Darwinizm saçmalığını.
Nasıl zamanda Hitler'in propaganda bakanı vardı Goebbels. Goebbels'in bir sözü var. Propaganda bakanı biliyorsunuz. Yani o koca işte Alman halkını mesela savaşa sürüklemiş bir insan. Hı hı. Bu grup şöyle beraber Hitler'le beraber. Diyor ki eğer bir yalanı bir topluma sıkça tekrarlarsanız, sık sık tekrarlarsanız ve devam ederseniz kesintisiz bir şekilde bir süre sonra toplumun bir kısmını buna rahatlıkla inandırabilirsiniz diyor.
Evet.
Bilimsel bir kanıt var mı? Hayır. Böyle bir şeye gerek yok. Yalnızca sık sık tekrarlayın bir yalanı. İşte bugüne kadar yapılmış olan şey de buydu. Darwin'i, Darwinizmi sanki gerçekmiş gibi bilimsel deliller sanki onu destekliyormuşçasına İşte az önce anlattığım işte toprak işte sıcakmış da işte o zamanki iklim sıcakmış tüylerini döktü insanlar yani hı hı. böylece modernleştiler şeklinde böyle saçma sapan şeylerle şey yaparak destekleyerek yalanlarla destekleyerek masal anlatımlarıyla halkı bu şekilde yönlendirmeye çalıştılar. Ne yaptılar? Propaganda yaptılar. Nazi yöntemleriyle propaganda yaptılar. Daha farklı değildi bu. Hı hı. Neden dolayı bunu yaptılar? Materyalizme olan ön inançları sebebiyle bunu yaptılar. Allah'ın varlığına ait bilimsel delilleri saklamak için bunu yaptılar. Ama bugüne kadarmış demek ki hikayeleri, masallarını, anlatmaları buraya kadarmış. Çünkü Sayın Adnan Oktar vesile oldu. İşte eserleriyle 300'e yakın eseri var.
Evet.
Belgeseller var. Bunun hakkında hazırlanmış olan belgeseller de var. Biz işte davetler alıyoruz. Dünyanın pek çok yerinden, üniversitelerden. Hocamızı davet ediyorlar tabii ki. Bugüne kadar binlerce konferans yaptık. Dünyanın pek çok üniversitesinde. Tokyo Tıp Fakültesinden tutun. Kanada'daki McGill ve Concordia Üniversitelerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi, İngiltere'de Oxford, Cambridge, hı hı. işte Kuzey'de İskoçya'da Dundee Üniversitesi'ne varıncaya kadar, Belfast Üniversitesi'ne varıncaya kadar, işte Malezya'da olsun, Avustralya'da olsun, her hı. yerde ulaşabildiğimiz her yerde, daha doğrusu onların bize ulaşabildiği ve davet edebildikleri her yerde gidip bu gerçekleri anlattık. Dünyada artık Darwinizm bir yalan olduğu biliniyor. Ne, çok küçük bir azınlık var. Sayıları çok çok azaldı. Bunlar da artık işte Darwin hayır ölmedi diye kendi kendilerini avutuyorlar ancak. Yoksa hmm. Darwin zaten ölmüş durumda. Halka malka da yok. Zincir zaten hiç olmadı.
Halka
bunu yani yaptıkları böyle insanları laf kalabalığına getirip anlaşılmaz cümleler kullanarak kandırmaya çalışmak. Şimdi Habertürk'te çıkıp böyle biraz böyle laf salatasını andıran cümlelerle değil mi? Evet. Konuşmaya çalışıp bakın bunu internette gençler hazırlamışlar. Evet. Yani artık bu şeye çocuklar bile gülüyor diyor.
Örgüsel tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Örgüsel evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, binal falan böyle...
Sevgili Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
bir takım izolasyon mekanizmalarıyla. İzolasyon, izolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bak bu terminolojiyi kullanmadan konuşma. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Burada tabii. Yani
bu yapılan süperi de olgusal tutarlılık skalası bu. Nasıl bir skala?
Yani şimdi burada yapılmaya çalışılan şu. Bir kere bilim tamamen yalanlıyor gördük. Her şey Allah'ın yarattığını ispat ediyor. Demokrasi hiçbir yapıyorlar. Delilleri yok. Yani bir tane delil yok. Sırf anlaşılmaz cümlelerle, Latince deyimlerle halkı kandırmaya çalışmak. Ama Türk milleti çok zeki ve çok bilinçlendi artık. Hocamız vesile oldu. Kimse inanmıyor bu hikayelere. Bakın Darwin'in kendisi zaten çok büyük bir cahil. Ve bunu kendisi de itiraf ediyor. Bakın diyor ki Darwin, pardon neredeydi? Şurada. Darwin diyor ki bakın okuldan ayrıldığımda ne kadar cahil olduğunu kendisi söylüyor zaten. Tüm öğretmenlerim ve babam tarafından sıradan bir çocuk, hatta ortalama standardın altında zekaya sahip bir çocuk olarak görüldüğüme inanıyorum. Çok utanarak söylüyorum ki babam bir keresinde bana avlanmak, köpekler, fare yakalamak dışında hiçbir şeye önem vermiyorsun. Kendine ve bu aileye yüz karası olacaksın demişti. Okulda hiçbir işe yaramadığımdan babam beni oldukça erken bir yaşta okuldan aldı. Ve abimle birlikte Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 2 yıl veya 2 dönem kaldım. Ancak kısa süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım. Ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayretli bir çaba içinde bulunmama gerek olmadığına inanıyordum. Edinburgh'te tıp fakültesinde 2 dönem kaldıktan sonra babam doktor olma fikrinden hoşlanmadığımı gördü veya kız kardeşlerimden öğrendi ve bir rahip olmamı önerdi. Çok haklı olarak boşta gezen bir adama dönüşeceğimden endişe ediyordu. Ve o zaman geleceğim böyle görünüyordu. Ancak babasının bu isteğini de yerine gerçekleştiremeden bu okulda bıraktığını anlatıyor. Yani bütün okullardan kovulan, hiçbir bilgisi birikimi olmayan, bilim adamı falan da değil. Fakat önemli bir özelliği var Darwin'in mason olması. Darwin 27. derecede mason. Bu dedesiyle aynı locadan bir mason. Ve bundan dolayı masonlar tarafından desteklendiği için, bakın burada göstereyim evet. Desteklendiği için ve ısmarlama bu kitap yazdırıldığı için bu kitabı ön plana çıkartıyor. Yoksa kitabın içerisinde kendisi itiraf ediyor zaten. Diyor ki bakın ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoksa evrim yoktur demek. Tabii, zaten söylüyor demiş. Kendisi. Bakın evrimin tek kanıtı diyor ara geçiş formları olması. Fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Sonra diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Fosil kayıtları diyor göstermiyor bunu diyor. Bitti. Evrimi olmadığını söylüyor. Paçavra diyor değil mi? Beni hasta ediyor diyor. Gözü düşünmek teorinden soğuttu diyor. Tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. Bunalıma giriyorum diyor. İntihar düşündüğünü söylüyor. İntihara eğilimli bir kişilik aynı zamanda. Bakın dedesi Erasmus Darwin ki onun fikirlerini alıyor. İskoçya'da Canongate Kilvinning locasına bağlı ünlü bir mason dedesi. Charles Darwin dedesiyle aynı locadan 27. derecede mason. Bakıyorsunuz bütün bu zeminde gelişen komünistler mesela Marx 32. dereceden Alman Grand Orient locasına bağlı bir mason. Lenin kanlı katil değil mi her tarafı bombalayalım diyen Lenin Grand Orient locasına bağlı bir mason. Stalin 20 milyon insanı katlediyor döneminde. Rosicrucian locasına bağlı bir mason. Komünizm kurucularından Troçki'ye bakıyorsunuz. Grand Orient locasına bağlı bir mason. 60 milyon insanı öldüren Mao Grand Orient locasına bağlı bir mason. Ve bunların hepsinin özelliği Darwinist olmadır aynı zamanda.
Aynı
evet. Yani masonluk, Darwinizm ve komünizm ve faşizm hepsi aynı zeminde gelişiyor. Adolf Hitler mason baktığınız zaman. Yani bunlar tabii rastlantı değil.
Tabii.
Değil mi? Mesela PKK iddia edilen Ergenekon örgütünün zemininde gelişiyor. İddia edilen Ergenekon'un üst çatısı hocamız da söylemişti bunu. Masonlukla oluşuyor. Yani masonluk, iddia edilen Ergenekon, PKK. Dünyadaki bütün bu sistemlerin, kan döken sistemlerin, komünizmin, faşizmin temelinde hepsinde Darwinizm, Allah'ı inkar vardır. Çünkü dünyanın en ünlü evrim kuruluşlarından bir tanesi olan Amerika'daki değil mi? Evrim Kurumu Birliği Başkanı. Darwinizm diyor, evrim diyor, ateizmdir diyor. Yani evrim Allah'ın varlığını inkar eden basıl bir din. Tesadüfi ilah edinmiş olan. Bunun zemininde gelişiyor bütün bu sapkın felsefeler. Hepsinin ortak özelliği Allah'ı inkar etmeleri. Hepsinin liderleri bakıyorsunuz kurucuları. Mason, Darwinist değil mi? Ateist. Bundan dolayı 20. yüzyıl böyle kan gölüne döndü. Yani insanlık tarihinin En kanlı yüzyılı oldu. En karanlık yüzyılı. Evet. Bilimin gelişmesi durdu. 350 milyon insan katledildi. Şehirler yok oldu. Bakın milyar hesabıyla insan sakat kaldı. Ailelerini kaybetti. Yetim oldu. Öksüz oldu. Muazzam bir maddi şey geldi dünyaya. Bugün dünyada 1 milyar tane aç insan var. Bu Birleşmiş Milletler'in yeni rakamları bunlar. 1 milyar aç insan ne demek? Dünyada para mı yok? Ya paranın ya fazlasıyla var para. Silahları trilyonlarca dolar harcanıyor. Birbirini yok etmek için değil mi? Evet. Muazzam bir adaletsizlik var. Bakın ben Amerika'da yaşadım. Trilyoneller mahallesi var Manhattan'ın. Yani apartmanda trilyoneller oturuyor alenen böyle. Tanınmış iş adamları var, şeyler var, şunlar bunlar. Alttaki mazgallar var böyle kışın. Oradan duman çıkıyor, sıcak su buharı çıkıyor. Onun üzerinde yaşayan 3 milyon insan vardı o dönemde. Şimdi öyle milyonlarca evsiz insan. Yani evi bile yok adamın. Amerika'nın 10 trilyon dolar gayri safi milli hasılasıydı bu ekonomik krizden önce. Şimdi bütün dünyayı kasıp kavuruyor ekonomik kriz. Onu da hadislerde bildirilen bir gerçek, ahir zaman özelliği. Çünkü Allah bu zenginliği alıyor. Allah yolunda kullanılmadı madem, adalet yapılmadı. Değil mi? Onun alınması söz konusu şimdi. Hazreti Mehdi ile güzel ahlakla yeniden bereket ve bolluk bereket olacak inşallah. İşte bunların temelinde hep Darwinizm var. Bundan çok büyük bir bela ve ortadan kaldırılması gerekiyor ve fikren mücadele gerekiyor. Bundan dolayı izleyicilerimiz hocamızın kitaplarını okusunlar. Bakın harunyahya.org'a girdikleri takdirde bütün kitaplar ücretsiz. Bir tane atlas alsalar, bir mahalleye bir tane atlas, yaratılış atlası ki 20 lira, kargo ücreti dahil edilirse 25 lira da ekleniyor, 45 lira oluyor. Gidip kendisi alırsa yayın evinden 20 lira. O mahalleye Darwinizm giremez. Şehre Darwinizm giremez, o devlete Darwinizm giremez ve bütün o zulüm sistemi ortadan kalkar işte. O zaman güzel ahlak hakim olur. Evet. Bundan dolayı çok önemli Darwinizm.
Evet. Şimdi mesela dinle bilim birbirine karşı mı? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bakın özellikle Kur'an'ın yayılması ve şey, o Akdeniz coğrafyasında özellikle Orta Doğu'da İslam'ın hakim olmasıyla beraber işte 6. yüzyılın sonrasında 7. yüzyılda 8. yüzyılda çok büyük bir medeniyet kurulmuştu Orta Doğu'da. Bağdat bilimin şeyiydi, kaynağıydı, merkeziydi. Endülüs daha sonra merkezi haline geldi ve ne oldu? Avrupa'ya daha sonra bütün bu bilimsel gerçekler aktarıldı. Arapça el yazması kitaplar kopya edildikçe Avrupa'da Avrupa o karanlık çağdan çıkmaya başladı.
Buradan alıntılarla.
Evet. Ve bakın Darwin'den 1859'da o kitabını yazdı Darwin biliyorsunuz. Bir buçuk yüzyıl öncesine baktığımızda yine aynı şekilde bu bakış açısının yani dinle bilimin birbirine hizmet ettiği yani bilimin dine hizmet ettiği bakış açısının orada da hakim olduğunu görüyoruz. Mesela üniversiteler hep kilise kurmuştur İngiltere'de. Cambridge'e gittiğimde Cambridge'in normal bir arması vardır. Burada ne yazıyor diye araştırdığımda şunu gördüm de çok şaşırmıştım. Orada şöyle bir ifade var. Herkes inceleyebilir onu. Illumina Tio Mea diye bir ifade vardır. Rabbim benim nurumdur. Rabbim benim yolumu aydınlatan ışıktır diye banner'ında yazar. Evet. Armasında yazar. Şimdi burada çok açık bir şekilde görülüyor. Yani o üniversitenin de yine Allah'ın varlığını Allah'a yaklaşmak için kurulmuş bir müessese olduğunun en büyük kanıtı zaten.
Evet.
Maşallah. Burada tabii daha sonra ne oldu? İşte dinle bilimi birbirinden ayrıymış gibi göstermeye çalışan bir materyalist bir zihniyet ortaya çıktı. Ve bunu az önce Oktar'ın da bahsettiği gibi işte Masonların desteğiyle bu kitabı yazılıp işte Sümerlerden kalma bu antik felsefenin tekrar yeşermesini çalışmaya yönelik bir hareket olmuş oldu bu Darwinizmin yeşermesi tekrar. Ne oldu? Materyalist felsefe gerçekten de bir yere kadar geldi. Ne amaçla geldi? Bakın Allah'ın varlığını reddetmek amacıyla savunuda geldi. Evet. Ünlü bir evrimci bilim adamı var. Zoolog ve evrimci aynı şekilde. Watson şu ifadede bulunuyor. Diyor ki, evrim teorisinin bugün yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değil. Ancak diğer alternatifin yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Watson bunu söylüyor. Hatta sen konferanslarda sıkça ifade ettiğin bir ifadesidir Watson'ın. Şimdi böyle bir ifadede bulunan bir insan var karşımızda. Zoolog. Ne bu? Ne iş yapıyor? Hayvanları inceliyor. Hayvanların fizyolojisini inceliyor. İşte deveyi de çok iyi bilir. İşte kurbağayı da çok iyi bilir. Hangi sistemlere sahip olduğunu. İşte insanı da çok iyi bilir zaten. Yani hücrenin fizyolojisini de çok iyi bilir. Bütün gerçekleri, delilleri görmesine rağmen hala nasıl Allah'ın varlığını reddedebiliyor? İşte bu az önce de bahsettiğimiz gibi sırf materyalist bakış açısıyla bakmak amacıyla, yani insanları da bu şekilde yönlendirmek, Allah'ın varlığını reddedilmesi amacıyla propaganda malzemesi oluyor. Kendisi de propaganda malzemesi oluyor. Anlattığı şeyler de yine propagandadan yine başka bir şey değil. Bir masalı bu amaçla savunuyorlar.
Evet.
Ama buraya kadarmış. Bundan sonra da artık savunamaz hale geldiler.
Doğru.
Ortaya da çıkmıyorlar. Evet. Mesela biz işte Habertürk'te de program yaptık. Çağırdık kendilerini, gelin karşımıza çıkın işte anlatın diye. Kendileri gelmedi, hocaları gelmedi, öğrencileri geldi. Hatta ben programın başında da ifade ettim, dedim yani sizi tebrik ediyorum dedim cesaretinizden ötürü. Çünkü elinizde hiçbir delil olmadan buraya kadar gelmişsiniz.
Evet.
Biz elimizde delillerle geliyoruz, fosilleri ortaya koyuyoruz. Siz nasıl olmuş da buraya gelmişsiniz, sizi bu bakımdan tebrik ediyorum dedim cesaretinizden ötürü. Bilmeyenleri gönderiyorlar. Yani daha doğrusu bilmeyenler konuyu çok detayıyla kendileri de olayın gerçeğini, yani yaratılış delillerinin varlığından habersiz olanlar geliyor. Hı hı. Kandırılmış olanlar geliyor nedense karşımıza.
Cahilce savunabilmek
evet,
için.
Evet. Konunun cahilleri, en cahilleri geliyor. Onları da çok güzel bir şekilde bilgilendirip o şekilde gönderiyoruz tabii ki.
Yani Kur'an bilime yol gösteriyor. Çünkü Allah Kur'an'da bilimi farz kılmış. Ve bilimin bütün dallarını değil mi? Teşvik ediyor Allah, söylüyor yapın diye.
Yani en temelde zaten oku emrine bakarsak bu sonuca varabiliriz sanırım yani. Evet. En basitinden hani okumayı, öğrenmeyi, gelişimi teşvik ettiğini, öyle değil mi?
Tabii. Mesela Allah, şeytanlar Allah'a sığınır bir ayette. Alim olanlar içi titreyerek Allah'tan korkarlar diyor. Yani evet, Allah'ı inşallah sevmek, korkmak aynı zamanda bilimle, iman hakikatleriyle, imanın artmasıyla mümkün oluyor. Çünkü siz bilimle ilgilendikçe, bakın diyelim ki gene bakıyorsunuz ya da kelebeğin kanadına ya da işte herhangi bir canlıdaki bir sisteme baktığınız zaman Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavruyorsunuz. Ve Allah'a olan hem sevginiz hem korkunuz artıyor inşallah. İmanınız evet, artıyor. Inşallah. Allah'a olan yakınlığınızı arttırıyor. Bilimin bir amacı vardır. Bilimin amacı Allah'ı inkar etmek tabii ki değildir. Çünkü bilim Allah'ın eseridir zaten. Allah'ın yarattığı düzen, bu sistemden dolayı bilim yapılabilir. Yani insan düzen olmasa, mesela dünyanın her tarafında yer çekimi eşit. Değil mi? 80 İstanbul'da 80 kilo gelen biri Paris'te tartıldığında da 80 kilo gelir. Tokyo'da da 80 kilo gelir. Eğer siz Paris'te 120 kilo çıksaydınız, Tokyo'da 5 kilo çıksaydınız bu zaman bilim olur muydu? Yani yer çekimi kanunu diye bir kanun olur muydu? Olmazdı tabii ki. Bir düzen ve mükemmellik olduğu için bundan dolayı bir bilim olabiliyor. İnsanın doğaya bakmasıyla, değil mi? O bilimi meydana getiriyor. Onu yaratan Allah işte. Bilimsel kanunları, o düzeni, o sistemi yaratan Allah. Bilimi yaratan dolayısıyla Allah. Mesela DNA'yı yaratan Allah, genleri yaratan Allah, o sistemi yaratan Allah, genetik bilimini yaratan Allah olmuş oluyor o zaman, değil mi? Bütün o moleküllerin arasındaki ilişkileri, reaksiyonları yaratan Allah, biyokimyayı yaratan Allah olmuş oluyor. Yani bilimleri yaratan Allah'tır. Dolayısıyla bir sanatçı mesela, haşa kıyaslamak olmaz ama, bir sanatçının sanat eserine baktığınız zaman sanatçıyı takdir edersiniz siz, değil mi? Bir güzel resim gördüğünüz zaman ressamını, heykel gördüğünüz zaman heykeltıraşı takdir edersiniz. Evet. İşte Allah'ın sanatına bakarak biz yarattıklarına İnşallah. Allah'ın sonsuz aklını tesbih ediyoruz. Bilimin amacı budur. Allah'ı yüceltmektir.
İnşallah. İnşallah.
Orada imanını arttırır insanı.
İnşallah. Gerçek ve derin bir iman sahibi olmanın yolu da bu inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette de onlar yerin ve göğün yaratılışını derin derin düşünürler. Rabbim bunları boş yere yaratmadı. Bizi cehennemin azabından koru derler diyor. Yani zaten hani bu bir yöntem aslında. Yani hakikaten yerin göğün yaratılışını insan derin derin düşündüğü zaman, işte bütün bu canlıları inceleyince, gökyüzünü, yeri, DNA'yı, proteini, bunları inceleyip üzerinde derin derin düşündükçe Allah'ın kudretini, azametini gereği gibi anlayıp, o zaman gerçekten Allah'tan korkup, gerçekten Allah'ı gönülden aşkla sevip, kendisini yaratanın da hoşnut olmayacağı bir şey de yapmaktan da o derece imtina edip korkup, cehennemin azabından korunmayı ve Allah'ın rızasına nail olup cennetine gitmeyi talep eder.
Evet.
Bu zaten işte hani direkt insanı bilime, düşünmeye, akletmeye, araştırmaya, gezip görmez misiniz diyor Allah. Gezip yani görüyor işte mesela aslında o bütün bilim adamları o ayetin bir şekilde hükmünü yerine getiriyorlar. Farkında olsalar da olmasalar da biz de mesela onları görüyoruz işte şeyde programlarda izliyoruz doğanın envai çeşit yerinde milyonlarca canlı ile ilgili çekimler yapılıyor, yıllarca süren araştırmalar yapılıyor. Bunu aslında doğru bir bakış açısıyla Allah'ın emri üzerine yapsa çok büyük bir ibadet yapmış olacak. Milyonlarca insanın da imanının oluşmasına, gerçekleşmesine, derinleşmesine, kuvvetlenmesine vesile olacak. Çok büyük bir ibadet olacak. Onun için o hani materyalist beladan, kafadan kurtulmaları yeterli Allah'ın izniyle.
Evet. Bakın bu tarihte örnekleri var. Yani tarihin en büyük bilim adamlarının hepsi inanan bilim adamı olduğunu görüyoruz. Bakın 10. yüzyılda İslamiyet döneminde bilim en büyük gelişmesini yaşadı. Mesela İbn Sina var, tarihin en büyük bilim adamlarından. Bir kitabı var, tıp kitabı. Bu kitap 8 asır Avrupa'da standart tıp kitabı olarak okutuluyor. Yani modern tıbbın kurucusu İbn Sina. Bunu bütün Avicenna diye geçiyor, hatta Batı biliminde ismi kabul ediliyor. Piri Reis var mesela. Bu Piri Reis dünyanın haritasını bugünkü haritaya çok yakın bir şekilde çiziyor. Bakın 1460 ile 1554 arasında yaşamış. O dönemde dünyanın haritasını, günümüz haritasını en yakın çizen kişi. Bakıyorsunuz Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış. Bu ayın haritasını çıkartıyor Ali Kuşçu. Bugün o bölgeye ayda onun ismi verilmiş. Yani ayın ne teleskop var ne bir şey var.
Bunlar hep Müslüman bilim adamları.
Evet. Bakın İbn Cülcü bitki botaniğin kurucularından. Ebu Cafer İbn Cezzar tıbbın kurucularından. Abdüllatif el-Bağdadi anatominin kurucularından. Zekeriya Kazvini kalp ve beyin üzerine çok önemli çalışmaları var. Hamdullah Müstevfi el-Kazvini anatomi. İbnü'n Nefis anatomi. Ali bin İsa göz anatomisinin kurucularından. Sabit bin Kurra matematik. Battani matematik. İbn Heyzem optiğin kurucusudur. Bakın kendi de genel görecelik kanunu aslında Einstein'dan önce ortaya koyan kişidir ama Einstein'e mal edilir ki Einstein de dindar bir insandır.
Kur'an'dan yola çıkarak tabii ki ortaya koyuyor. Çünkü Kur'an'da var görecelik kanunu. Zamanın izafi olduğu.
Evet. Diğer Batı bilim adamları da öyle. Bir tane örnek vereyim bakın. Isaac Newton var. Tarihin en büyük fizikçisi olarak anılıyor. Diyor ki Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız diyor. Kullar olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Bakın tarihin en büyük fizikçisi. Isaac Newton söylüyor bunu.
Maşallah. Müslüman olmuş inşallah.
Tamam. Sohbet çok keyifli gidiyor ama maalesef programın sonuna geldik bugün de. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Bu akşam yayınımıza Harun Yahya TV'den devam edeceğiz. İyi akşamlar.